Merhabalar sayın izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Şeyleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Tarık Hocam, Yahya Hocam, Emre Hocam ve Onur Hocam'la beraber sohbetimize başlıyoruz inşallah. Önce bir duyuruyla başlayalım hocam uygunsa. Evet, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Doktor Muhammed Fatih Erbakan'ın katılacağı Yaşanabilir Bir Türkiye, Lider Türkiye, Yeni Bir Dünya konulu konferansımıza tüm halkımız davetlidir inşallah. 22 Aralık Perşembe gününe geliyor. Perşembe günü gerçekleşecek saat 13'te Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, Dolphin Alışveriş Merkezi ve İzmit'te Saadet Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları'nın da organize etmiş olduğu bir konferans olacak inşallah. Fatih hocamız da orada konuşma yapacak.
İnşallah.
Evet, inşallah tüm halkımız davetlidir. Hocam, hormonal sistemimiz hakkında konuşmak istiyorum. Biraz bu sistemden bahsedelim vücudumuzdaki. Çünkü hormonal sisteme baktığımızda vücudumuzda yer alan sürekli bir geri dönüş mekanizması var. Yani vücudun çeşitli yerlerinde istihbarat birimleri var. Anlaşılabilir olması için bu şekilde açıklayalım. Ve vücutla ilgili anlık verileri vücuttaki ilgili yerlere iletiyor bu mekanizmalar. Ne bu mesela? Kan basıncı. Kanda su miktarının azalması, çoğalması, her türlü bu şekilde veri, vücudun sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilmesi için gerekli olan her veri vücuttan toplanıyor istihbarat birimleriyle. Daha sonra ilgili yerlere aktarılıyor. Bu ilgili yerlerin başında da hipotalamus geliyor. Hipotalamus beynimizde yer alan bir merkez. Bu verilerin geldiği, işlendiği ve bununla ilgili ne yapılması gerektiğine karar verilen bir merkez. Bakın bu çok önemli. Ya burada verinin hipotalamusa ulaşması tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Bunu unutmamamız lazım. Bu verinin hipotalamus tarafından anlaşılması ve alınacak tedbiri hipotalamusun bilmesi söz konusu. Bu çok mucizevi çünkü hipotalamusta biz gözü olmayan, kulağı olmayan, tecrübesi, bilgi birikimi olmayan hücrelerden bahsediyoruz. Bakın hipotalamus hücrelerden oluşan fındık tanesi kadar büyük bir hipotalamusun. Fındık tanesi kadar bir büyüklüğü var. Bakın tam olarak şurada yer alıyor hipotalamus. Fındık tanesi kadar bir büyüklüğü var. Ve vücuttan bu gelen mesajları algılıyor, karar veriyor. Ne yapılması gerektiğine karar veriyor. Ve bu emirleri, aldığı bu kararları emir biçiminde ilgili yerlere tekrar mesaj olarak gönderiyor.
Maşallah.
Bir telgraf sistemi gibi adeta. Maşallah. Bu gönderdiği yerlerden örnek verelim peki. Bakın tiroid bezi. Mesela gönderdiği yerlerden birisi. Hipofiz bezi var. Mesela böbrek üstü bezleri var. Bunun gibi vücutta birçok nokta var. Bu noktalar hormonları üretiyor. Yani hipotalamustan tedbirin ne alınması gerektiği tedbir bu bezlere iletiliyor. Ve bu bezlerde o tedbiri alabilmek için vücudun o işlemi uygulayabilmesi için hormonları üretiyor. Burada 2-3 aşamalı bir haberleşme mekanizması var bakın. Hipotalamustan önce ara katmandaki bezlere ulaşıyor bilgi. Bezlerden de tüm vücuttaki hücrelere ulaşması için hormonlar üretiliyor. 3 katman bir haberleşme sistemi var. Ve birbirleri arasındaki haberleşme, birbirlerinin arasındaki iletişim hiçbir zaman bozulmuyor. Bakın şu an hepimiz belirli yaşlardayız. Bugüne kadar hormonlarımızdaki, böbrek üstü bezimizdeki, tiroid bezlerimizdeki bu haberleşme hiçbir zaman için bozulmamış. Allah'a şükür. Mükemmel bir şekilde çalışıyor. Çünkü her an Allah'ın kontrolü altında bu sistem. Her an Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın vahyiyle, Allah'ın ilhamıyla çalışmaya devam ediyor. Çünkü bu hücreler, bu hücrelerin öğrenip, zamanla tecrübe edip geliştirebilecekleri bir sistem değil. Biz annemizin karnında o hücreler ilk toplanmaya başladığı andan itibaren bu sistem çalışıyor. Ve çalışmak zorunda. O an çünkü meydana gelebilecek bir aksaklık bizim zaten hayata devam edemememizi sağlayacak. Hayatımız orada son bulurdu. Daha embriyo aşamasındayken. Ama ne oluyor? Orada bir embriyo meydana geliyor. Değil mi? Belli belirsiz bir insan meydana geliyor. Hücre topluluğu. O hücreler birbirleri arasında haberleşmeye başlıyor. Mesela bizim büyüme dediğimiz olay embriyodan tutun da işte 20-21 yaşlara kadar değil mi? Ergenlik çağı bitene kadar devam eden bir süreç. Bu süreç neyle yönetiliyor? İşte hipofiz bezinin ürettiği büyüme hormonuyla yönetiliyor. Ona da hipotalamus karar veriyor. Hepsi belli bir oranda dikkat ederseniz. Tam kesilmesi gerektiği zamanda kesiliyor. Ergenlik çağı tam bitmesi gerektiği zamanda bitiyor. Başlaması gerektiğinde başlıyor. böyle 10 yıllar gibi bir fark hiçbir zaman oluşmuyor insanlar arasında. Hep bir denge var. Evet. Hep bir kontrol var. Maşallah.
Evet yani. Mesela evrimsel açıdan bakacak olursak, evrimsel yani olmayan bir hipotez paçavrasının söylediği iddialarla bakacak olursak, evrimi söyledik şeyler. Neden böyle bir yaşam çevirme olsun ki mesela canlılarda? Canlılarda bir embriyolojik safha oluyor ilk önce. Sonra burada salgılanan hormonlar hipofiz tarafından farklı. Hipofiz oluştuktan sonra. Sonra doğuyor, bebeklik aşaması var. Bu aşamada salgılanan hormonlar farklı. Yönetim farklı, böbrek üstü bezleri farklı, adrenalin seviyesi farklı. Hormonların nerede ve düzeylerin ne kadar olduğu farklı. Sonra gençlik, orta yaş ve yaşlılık dönemleri oluyor. Neden canlılar böyle bir safhalar içerisinde olsun ki?
Evet.
Ama bütün canlılarda bu safha var ve hiç şaşmıyor. Her canlının maşallah gençlik dönemi, orta yaş dönemi, yaşlılık dönemi çeşitli acizlikleri belirmeye başlıyor ve en sonunda ölüyor. Canlıları Allah bu şekilde yaratıyor çünkü. Neden böyle bir şey olsun ki o zaman? Eğer evrim mükemmel mekanizmalar ortaya çıkartabiliyorsa o zaman yaşlanma diye bir şey olmaz, bebeklik diye bir şey olmazdı. Mesela hayvanlar alemine bakıyoruz. Her canlı profesyonel olarak doğuyor. Bazı şeyleri, çok az bir şeyi sonradan öğreniyor. Ama evet, normalde temel yaşaması için gerekli şeyi doğar doğamaz biliyor zaten. Neden evet, acaba olgun bir canlı olarak doğmuyor direkt? Bebeklik ve gençlik oluyor. Sonra böyle bir yaşam çevirimi devam ediyor. İnsanda da aynı şey geçerli. Ama şöyle bir şey, Allah insanı, bütün dünyayı insana yaratıyor. İnsan hiçbir şey bilmediği halde doğuyor. Sadece bir emmeyi biliyor. Onun dışında hiçbir şeye vakıf değil. Sonradan hepsini öğreniyor. Ama silsile devam ediyor. Yaşlanıyor gitgide, olgunlaşıyor ve ölüyor o da inşallah. Bu evrimsel açıdan bir zafiyet, halbuki olmaması gerekirdi. Doğru. Neden o zaman böyle bir harika bir şey, yani madem harika şeyler ortaya çıkartabiliyor, neden bu tip acizlikleri ortaya çıkartıyor? Çıkartmaması lazımdı. Demek ki özellikle Allah her şeyi biz bir kaderle yarattık diyor. Evet. Kadere tabi olduğumuz burada ve dünyanın da hikmeti, yani imtihan üzerine yaratıldığı çok belli inşallah. Allah'ın yarattığı kadere hiç kimse karşı koyamaz. Hipofiz fezi de bu aşamada görevli bu anlamda.
Evet. Dediğin gibi canlılar dünyaya geldiklerinde bazı şeyleri sonradan öğrenebiliyorlar ama vücutlarında mesela salgıladıkları kimyasallar var. Onu hemen yaptığını görüyoruz biz. Hemen o kimyasalların üretildiğini görüyoruz. Bir araştırma geliştirme süreci yok canlılarda. Böyle bir zaten bilgisi yok, tecrübesi yok, teknik imkanı yok. Hemen o kimyasalın üretilmeye başladığını görüyoruz. Onu kim üretiyor?
Bir de bir öğrenme, eğitim alma, uygulama, deneyleme böyle bir şey yok.
Tabii. Evet.
Sonsuz akıl sahibi Allah'ın ilhamıyla hareketini anan ve kusursuz gerçekleştiğini görüyoruz inşallah.
İnşallah. Canlının yok, hücrenin hiç olamaz.
Evet.
Yani hücrenin içine baktığımızda biz, tamam yine mükemmel bir sistem var, protein kopyalama sistemleri vesaire ama genel bir kimya bilgisine sahip olmadığını görüyoruz.
Olmuyor mu?
Yani yaptığı işlemleri bir kere hücre zaten kendisi geliştirmiyor. Şöyle düşünelim. DNA dediğimiz sistemde, değil mi? Genetik bilgisinde, hücrenin içinde, her hücrenin çekirdeğinde bu yer alıyor. Bir protein mi üretecek? Açıyor ilgili yerine hücre. Oradan bakıyor aşamalarına. Nasıl biz mobilyacıdan alıyoruz hani masa parçaları halinde. Bir kılavuz çıkıyor, değil mi? Birleştirme kılavuzumuz.
Evet.
Ona göre birleştiriyoruz. Yani bizim yaptığımız tabii çok daha basit bir işlem. 4-5 tane tahta parçasını bir kılavuzuna bakmadan birleştirmeye çalışsak evet, yamuk şeyler olabiliyor, düzensizlik olabiliyor.
Doğru.
Hücreye baktığımızda 500 amino asitten oluşan bir proteini tek seferde deneme yanılma yapmadan, hata yapmadan yapboz parçaları gibi bir araya getirdiğini görüyoruz. Neye bakıyor? DNA'ya bakıyor. DNA'ya bakıp eksiksiz bir şekilde onu uyguluyor.
İnşallah.
Şimdi evet, o DNA hücre ilk meydana geldiğinde çoğalma yöntemiyle ya da ilk meydana geldiğinde başka hücrelerin birleşmesiyle, mesela sperm ve yumurta hücresini düşünecek olursak, onların birleşmesiyle DNA'ya bakıp DNA'da bu bilginin kayıtlı olduğunu görüyoruz. O bilgiyi oraya koyan yüce yaratıcı Allah inşallah.
Evet.
3.2 milyar harften bahsediyoruz.
İnsanoğlu zaten bunu yüzyıllardır daha çözmüş değil yani.
Evet.
Evet. Hala büyük muammalar var içerisinde. Ya bilginin olması da zaten çok fazla bir şey ifade etmiyor. Tas tamam bir bilginin olduğunu evet bilim adamları gösteriyor. DNA'da hiçbir şey eksik değil. Bütün bilgiler tam. Doğru da mesela bütün bilgilerin tam olduğu İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesini düşünelim. Orada da aradığımız birçok bilgi vardır. Tamdır orası da. Veya Ankara'da Milli Kütüphane var. Çok büyük bir yer. Orada da birçok bilgi vardır. Bilginin olması tek başına yeterli bir konu değil. Bilgiyi ancak o bilgiyi okuyup anlayabilecek şuurlu varlık varsa o zaman o bilgi işleme geçebilir. Mesela inşaat projesini düşünelim. İnşaat projesine bakarak kim inşaat yapabilir? İnşaattan anlayan işçiler, mühendisler, o inşaat malzemelerini tedarik edecek olan şuurlu varlıklar varsa o zaman inşaat bina edilebilir. Bunun gibi birçok örnek sayabiliriz. Yani sadece bir bilginin yazılı olması, bir yerde var olması bir şey ifade etmez. Şu anlamda Allah o bilgiyi tam eksiksiz olarak koymuştur oraya. Doğru ama o bilgiyi okuyan, o bilgiyi okuyup hayata geçiren kimdir?
Evet.
Kim ya? Hani DNA'yı biz de görüyoruz DNA'yı. Diyor ki mesela gen diyor. Ne geni diyorsun? İnsülin geni diyor. Ne geni diyorsun? Paratiroid hormonun geni diyor mesela. Evet bu hormon buradan sentezleniyor. Bu gen burada var diyor. Gene sen mesela bakınca insan olarak bir şey anlamıyorsun. Molekül nasıl bakıp anlıyor ya oradan?
Evet.
Molekül ona bakıyor diyor ki ben diyor burada paratiroidi görüyorum diyor. Molekül moleküle bakıyor. Kapkaranlık, simsiyah, gözün kulağın hiçbir şey olmadığı, iletişimin olmadığı bir ortamda zahiren de yani
sesin olmadığı.
Evet, iletişim kurabilecek bizim anladığımız tarzda ses, görme, duyma, koklama gibi bir iletişimin olmadığı bir ortamda molekül molekülü
tanıyor.
İnsanın 40-50 yıllık arkadaşından daha fazla tanır gibi tanıyor.
Evet. Onlarca molekülün arasından.
Hatta bugün milyonlarca, 2 milyona yakın proteinin şifrelenebildiğini bilim adamları düşünüyorlar. Yani çok çok çeşitli ve muazzam bilgi var DNA'da.
Tabii maşallah.
Nereden tanıyor hakikaten? Yani biz burada mesela anlatıyoruz. Bir DNA bir yerde başlıyor, bir yerde bitiyor. Bu gen diyoruz mesela. Animasyonlarda gösteriyoruz. Renkli renkli. Birisi kırmızı renkli, birisi beyaz renkli, birisi mavi renkli. Bak diyoruz mavi renk DNA'nın başladığı yer diyoruz. Kırmızı, orada öyle bir renk falan yok DNA'da. Öyle yazılar da yok. Burası başlatma bölümü, burası böyle bir şey yok. Her taraf aynı, simsiyah, renksiz, kokusuz moleküller dizili. Sadece elektrostatik kuvvetleri farklı. Nereden bilecek onu molekül geliyor? Molekül de zaten o bilginin sonucu olarak sentezlenmiş bir protein veya bir organel. Küçük bir organel veya organ. Geliyor, oraya gerekli proteinler gidiyor, sentezliyor. Yeni proteinler oluşturuyor. Yani inşaat projesini yine inşaat projesinin tarafından oluşturulmuş küçük işçiler inşaat projesini bina ediyorlar. Başlangıçta hep zaten inşaat projesinden bina ediliyor hepsi. Allah'ın yoktan var ettiği çok ortada.
Hocam inşallah. Sizin bu verdiğiniz örneği ile birleşik olarak şunu da eklemek istiyorum ben. Şöyle düşünelim. O verdiğiniz örnekte mesela bir organelin ya da vücudumuzdaki tek bir özelliğin Allah'ın kusursuz yarattığı işlevini yüzyıllardır kusursuz gerçekleştiren bir organelin bir özelliğini mesela bir teknolojiye onu ilham alarak işte örnek alarak bir teknoloji üreten bir bilim adamı düşünelim. Ne oluyor mesela? İşte çok önemli kurumlardan adam ödül alıyor değil mi? Evet. İşte o buluşu yaptığı evet. için. Bütün bu evreni var eden, yoktan var eden, en güzel bir biçimde yaratan Yüce Rabbimize en güzel ödülü şükredip kendimizi Allah'a tesbih etmemiz ve teslim etmemiz gerekiyor değil mi?
İnşallah.
Yani bunu yapmamak ta karşısında hatta bu saçma işte paçavra teorisini ortaya atmak yani bir günahtır bence.
Tabii.
Evet. Allah'a hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Ödülü insan biz zaten kendimize vermiş oluyoruz.
İnşallah.
Zaten Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmaz. İnandığın zaman insan kendisini ödüllendirmiş oluyor. İbadet ettiği zaman kendisine ibadet etmiş oluyor. Dua ettiği zaman yine kendisine ecir kazandırmış oluyor değil mi inşallah? Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan insansa her hayra muhtaç olandır inşallah.
Kendi huzur buluyor insanın
evet.
değil mi? Şükredince kendi huzur buluyor. Mesela onu inkar edeni de görüyoruz. Konuşmalarını da dinliyoruz. Streste oldukları, gerilimli oldukları hemen anlaşılıyor.
Evet.
İfadelerinden,
hocam,
yüzlerinden.
Bu daha önceki söylediğiniz konuyla ilgili hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığını,
tabii.
her şeyin bir amacı olduğunu düşünebiliriz
tabii.
herhalde.
Tabii
yani inşallah. Burada olmamızın bile veya ağaçtan beslenen bir kuşun sadece o hayvana ya da o ağaçtan beslenmesi de bir tesadüf değildir yani.
Tabii.
Mutlaka her şeyin bir amacı vardır. O kromozomların, evet. Embriyoların ulaşması yani bunların hiçbir zaman hiçbir şeye ulaşılamayacak. Hiçbir insan oldu zaten buna ulaşamaz herhalde.
Evet.
Ne kadar araştırsa da araştırsa
evet,
bu Allah'ın bir lütfudur.
Evet.
Demin dediğim şey Yahya Hocam hani insanın şükretmesi lazım. Allah birçok farklı noktada değil mi şükretmemiz için
İnşallah.
Yaratılış yani üstün yaratma sanatının delillerini gösteriyor bize inşallah. Allah Kur'an'da da birçok ayette de bunu söylüyor. Ben şükürle ilgili ayetlerden birkaç tane okumak istiyorum. Korunmuş şeytandan Allah'sınız. Örneğin Bakara suresi 52'de Bundan sonra şükredesiniz diye sizi bağışladık diyor. Şükredesiniz diye sizi ölümünüzden sonra dirilttik diyor. Yalnızca bana şükredin diyor Bakara 152'de. Bakara 158'de şükrün, Allah şükrün karşılığını verendir diyor.
Buyuruyor
inşallah. Bakara suresi 172'de Allah'a şükredin diye buyuruyor. Değil mi? Bakın burada birçok ayet var, ben şu an görüyorum. Mesela Nisa suresi 147'de eğer şükreder ve iman ederseniz Allah azabınızla ne yapsın diyor. Demek ki Allah şükretmemizi ve iman etmemizi istiyor. Demek ki Allah salih müminler olarak sürekli olarak şükredilmesini ve Müslümanın da hayatının birçok aşamasında, yani hem burada gördüğümüz iman hakikatlerinde veya işte ne bileyim dün de konuştuk, kara topraktan çıkan tertemiz bir portakalda paketlenmiş veya bir muzda, her bir aşamada, her şeyde, yediğimiz yemekte, değil mi, rahat gittiğimiz bir yerde veya bu odanın aydınlık olmasında, her şeyde insan şükredebilmesi gerekiyor inşallah.
Ben sözünüzü kestim.
Tabii.
Bir lafında çok etkilenmiştim. Allah diyor ki bana diyor ihtiyaç duyduğunda değil, ihtiyaç duymadığında şükret diyor.
İnşallah, tabii çok güzel maşallah. Tabii dediğin çok doğru. Yani Allah'a sürekli şükretmek lazım.
Yani o zaman şükret ki ben seni daha net göreyim, daha tabii, isteklerine cevap vereyim.
Tabii çok doğru. Allah'a hep şükretmek lazım dediğin çok doğru maşallah.
Allah başka bir ayetinde de şükrederseniz arttırırım buyuruyor. Tabii, İnşallah. Şeytanlar Allah'a sınırım. Bu sağlık için de geçerli. Yani insanın sağlıklı kalktığı her sabah, değil mi? Sağlıklı olduğu her an. Mesela şu an Allah'a şükür.
Nefes aldığı her saniye.
Tabii. Evet. Mesela gerekiyor. Şu an Allah'a şükür hiç ağrımız sızımız yok.
Maşallah.
Elhamdülillah. Çok büyük bir şükredilecek lütuf. Bir konu. Lütuf. Allah'a şükür. Şükretmek gerekiyor. Diğer türlüsü çok büyük nankörlük olur. Çünkü bakın bu anlattığımız sistemler, anlattığımız organlardaki işlemler her an devam ediyor. Yani bir saniyede vücudumuz bozulup çok acayip bir konuma gelebilir. Ama Allah her an, şu an bizde mesela her an sağlıklı tutuyor.
Zaten korku zamanlarında da öyle değil midir ya? Mesela Allah korusun çok büyük bir rahatsızlıkta, hastalıkta hiçbir doktorun şifa vermediği zamanlarda seni en büyük motive edebilecek, yani her şeyden koruyabileceğine en azından inanacağın bir insan olarak ya da bir şey olarak, bir varlık olarak Allah'a sığınmak zaten en güzel lütuf değil midir yani? Sana bir moral kaynağıdır. Evet, hastalığında ölümcül dahi olsa en azından sığınacağın, korunacağın, bir yardım isteyeceğin birisi var
ya yani. Zaten şöyle düşünmek lazım. Bakın insanlar uyurken kendi hiçbir şekilde hiçbir organını hiçbir şekilde kontrol edemez. Uyuduğunu düşün.
Evet.
O milyonlarca işlevi gerçekleştiren zamandan münezzeh, sonsuz akıl sahibi yüce Rabbimiz.
Maşallah.
Dolayısıyla kendini Allah'a teslim etmiş bir insanın zaten hiçbir şekilde düşünce, işte sağlık konusunda, hayat konusunda hiçbir şekilde düşünce bir konu olamaz inşallah.
İnşallah.
Çünkü kendini Allah'a bırakmış bir insanda sağlık problemi genelde olmaz. Genelde böyle stres, bugün baktığımız zaman dünyanın birçok ülkesinde herkesin tek ortak problemi şu, huzur.
Doğru.
Değil mi? Bakıyoruz mesela kendini Allah'a teslim etmiş insanlarda, kardeşim bakıyorsun mesela hayatını çok rahat bir şekilde, her gelen şey hayır da olsa şer de olsa Allah'a şükürler olsun diyor ve Allah onu en güzel bir biçimde huzurla donatıyor. Tabii. İnşallah.
Evet.
İnşallah. Maşallah.
Ya Üstad Bediüzzaman Saydın Nursi Hazretleri'nin bir lafı var inşallah. Her insan zengindir zira her sabah uyandığında kredisine Yüce Rabbimiz 24 saat vermiştir inşallah. Hı hı. Sadece bununla bile şükürlenmek lazım inşallah. Allah'a kendimizi teslim etmemiz lazım inşallah.
İnşallah. Çok inşallah. Doğru. Çok
Allah güzel. Ayette size yardım edildiği zaman yardım eden odur diyor inşallah.
Evet.
Ya inşallah. Doktor ancak bir tecelli, onu Allah'ın izniyle hareket eden bir gölge varlık. İlaç mesela Allah'ın yarattığı, şifa için yarattığı sadece bir sebep. Yani normalde şifa eden ve insanı hasta halinden iyi hale çeviren Allah.
Evet,
oradaki inşallah. Bütün hastanelerde olsun ve diğer her türlü yardımda, mesela çok çok sıkışık bir durumda iş ortamında, işi tam böyle artık batacak, son anda mesela bir iş geliyor, müthiş karlı bir iş oluyor ve işi tekrar düze çıkıyor, Allah yardım ediyor.
Evet.
Mesela tekneyle gidiyor, fırtınalar her tarafını sarıyor, tekne tam batacak gibi oluyor, sonra batmıyor, sular duruluyor ve karaya sağ salim çıkıyor, Allah yardım ediyor inşallah. Allah ayette bunları hep söylüyor. Yardım eden, her zaman o varlığını bize hatırlatan, değil mi inşallah, Allah'ın var olduğunu bize hissettiren yine Allah'ın bize yaratmış olduğu bu sebepler oluyor.
Bu söylediğin örneği
bir Allah'a yönetmemiz gerekiyor.
Şahit oldum hocam inşallah. Lafınızı balla kesiyorum. Tam böyle i̇nşallah. Tası tarağı alıp toplayıp yurt dışına yerleşecek bir arkadaşımız vardı. Mesela uçak biletini almıştı. Uçağının kalkmasına 3-4 saat kala kendisine bir iş geldi. Ve şu anda gerçekten işleri Allah'a şükür çok iyi durumda. Ama hani verdiğiniz örnekle o kadar birebir örtüşüyor ki. Hani bunu canlı şahit olmak çok büyük bir şey yani inşallah.
İnşallah. Müminin evet. Zaten iman etmeyenle iman edinin en böyle belki de keskin ayrıldığı özellik zorluk anında değil mi? Ya. Zorluk anındaki durumu olmuş oluyor.
Tabii.
Yani Müslümanın başına zorluk gelmiyor mu? Çok daha fazlası tabii. Geliyor iman etmeyene göre baktığımızda bazı zamanlarda. Çünkü peygamberlerin hayatı Kur'an'da anlatılıyor. Müceddidlerin hayatını
zulümlerle.
Biliyoruz. Allah çünkü özel olarak imtihan et diyor. Değil mi? Sıkı bir şekilde imtihan oluyorlar. Böyle zorlukla imtihan oluyorlar. Zaten ondan dolayı, o üstün ahlaklarından dolayı peygamber oluyorlar.
Maşallah. Mesela şuralardan da anlayabiliriz. Bazı insanlar vardır kaldırımdan düşerken bile ölebiliyor. Bazı insanlar evet. Var, çocuklarımız var. 8. katlardan düşüp Allah'ın takdiridir yani ölmüyor.
Hiçbir şey olmuyor.
Bu da çok garip bir olaydır.
Evet. İnşallah. O yüzden dediğin gibi hocam mümin de o zorluk ortamlarında hiçbir zaman tavrını bozmuyor. İnşallah. Hazreti Musa'nın mesela evet, evet. Tam sıkışıyor gibi gözüküyorlar değil mi? Yanındaki Müslümanlarla beraber gidiyor. Denizde Firavun ordusu peşinden geliyor. Deniz var. Sıkışıyor gibi gözüküyor. Eyvah yakalandık diyor yanındaki kişiler. Hazreti Musa hayır Rabbim benimle beraberdir diyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Nitekim orada denizin değil mi gelgitler vesilesiyle aşılması sonucunda oradan geçiyorlar. Evet. Allah kurtarıyor.
İnşallah.
Müslüman her zaman bu ahlakta olmak zorunda inşallah. Olması gerekiyor. Bir diğer örneği de biliyoruz değil mi? Allah onun da anlatıyor. Denizde fırtınaya yakalanan gemideki insanlardan değil mi? Ayette bahsediliyor inşallah. O insanlar da Rablerini unutmuş bir vaziyetteler. Fırtınaya yakalanıyorlar. Rablerine içten dua eden bir insan oluyorlar, bir kul oluyorlar.
Evet.
Daha sonra fırtına diniyor. Tekrar karaya çıktıklarında tekrar unutuyorlar.
Evet.
Böyle insan modeli de var. Var Allah evet. Bize örnekliyor inşallah. Örneklerini gösteriyor. Bizim seçmemiz gereken, tüm Müslümanların seçmesi gereken peygamberlerin ahlakı. Peygamberlerin tavrı. İnşallah.
İşte orada
i̇nşallah.
Söylediğim fırtınadayken şükür değil. Evet. Fırtınadan çıktıktan sonra, kurtulduktan sonra esas şükretmek önemli.
Evet. Her evet. Zaman mesela Müslümana zorluklar farklı farklı gelebiliyor. Mesela hastalığa da yakalanabiliyor. Değil mi? Hazreti Eyüp var. Kur'an'da Allah bildiriyor inşallah Hazreti Eyüp'ün hayatını. Çok zor bir hastalığa yakalanıyor. Zor gibi gözüken. Ama her an şükredici olduğunu görüyoruz Hazreti Eyüp'ün. O her zaman Allah'a yönelik dönen biridir buyuruyor Allah. Şeytandan Allah'a sınırım. Bakın her zaman hastalığın en şiddetlendiği zaman da hastalıktan önce de hastalıktan sonra da inşallah onun bir kere Allah tarafından özel olarak yaratıldığı bir imtihan olduğunu biliyor Müslüman. Bunu hiçbir zaman unutmuyor. O yüzden üzülme yok. Yani Müslüman'da üzülmek hakikaten yok. Çünkü Allah'ın yarattığını, Allah'ın kontrolünde olduğunu biliyor. O yüzden her olaya karşı itidalde böyle Kur'an süzgecinden geçirerek, o yüzden fevri hareket etmediğini de görüyoruz Müslüman'ın. Değil mi? Bir olayla karşılaştığında Kur'an'ın süzgecinden geçiriyor.
Tabii.
Peygamberlerin hayatına kıyaslıyor. Nasıl davrandıklarını Allah her şeyi biz yeterince açıkladık buyuruyor. Her durum açıklanmış. Kur'an'da Allah'a şükür. İnsanın başına gelebilecek her durum.
Evet.
Tabii. O yüzden çok büyük bir nimet tabii o da.
Tabii.
İnsanın da o öyle bir durumda Kur'an süzgecinden geçirip hareket etmesi gerekiyor.
İnşallah. Nitekim Allah hani demin de konuştuk ya sen söyledin sıkıntı olacak. Sıkıntıda Müslümanın tavrı ortaya çıkacak diye. Allah zaten Ahzab suresi 22'de de inşallah bu konuda bu konudan inşallah buyuruyor bu konuyla ilgili. İnşallah belirtmiş. Okuyayım ben. Kovulmuş şeytandan Allah'a sınırız. Bir sıkıntı durumu olduğu zaman Müslümanlar şimdi okuyacağım şekilde söylüyorlar. Bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir diyor.
Evet.
Ve bu yalnızca onların imanlarını ve teslimiyetlerini arttırır diyor. Zaten Müslümanlar değil mi sıkıntı ve zorluğu bekliyorlar. Niye? Çünkü zaten Allah söylemiş Kur'an'da. Allah söylüyor yani bir sıkıntı olacak ve o sıkıntı anında gerçek, samimi, dürüst değil mi? Kalpten Allah'a, yalnızca gönülden Allah'a iman eden Müslümanlar bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiğidir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir diyecekler diyor. Tam dediğin gibi inşallah.
Şeytanları Allah'a sığınırım. Bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Andolsun biz sizi ürünlerden, canlardan, mallardan bir parça eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdeleye buyuruyor Allah.
İnşallah.
Şeytanları Allah'a sığınırım. Zaten Allah'ın vaadi dediğin gibi hocam.
Maşallah.
Müslüman zorlukla karşılaştığında tam olarak bakın imanı artıyor üstelik.
İnşallah. Evet. Yani imanları ve teslimiyetleri.
Evet, imanı ve teslimiyeti artıyor çünkü Allah'ın vaat ettiği bir olay. Değil mi? Gelmiş oluyor. O mümin olduğunu da ona göstermiş oluyor o zorluğun gelmesi. Çünkü Müslüman bir hayırla ilgileniyor. Her zaman bir hayra yönelik bir iş yapıyor, değil mi?
Tabii.
İnsanları kötülükten sakındırmaya, iyiliği tavsiye etmeyle uğraşıyor, evet. İlgileniyor. Bundan kesinlikle ücret istemiyor. Ücretsiz yapıyor Müslüman, peygamberlerdeki gibi. İnşallah. Ve bunun karşılığında bunu yaparken zorluk gelmesi doğru yolda olduğunu gösteriyor Müslüman.
Maşallah.
Maşallah. Dolayısıyla imanı artıyor.
Maşallah.
Ben mesela bunun canlı kanıtını karşıdan karşıya geçen yaşlı bir teyzemiz vardı. Hiç unutmam bir gün. Geçemiyor karşıya. Aldım hani insanlık görevi diye geçirdim hiçbir şey düşünmeden. Ve bana bir baktı şöyle, Allah razı olsun yavrum dedi. O an öyle bir şey doldu ki içim, böyle gözlerim doldu. O gün de çok canım sıkkındı. Yani hiç onu düşünmüyordum bile. Bıraktım, karşıya geçtim. Nedense böyle zıplaya zıplaya koşasım vardı yani. Maşallah. Öyle bir şey doldu içime bir anda mesela.
Maşallah.
Çok güzel bir olaydır o, hiç unutmam o anı.
Evet. İnsan vicdanla uyunca Allah çok büyük huzur veriyor.
Evet.
Rahatlık aynen veriyor, bereket veriyor.
Ve birden oldu yani.
Aynen öyle. Aynen. Maşallah.
Maşallah. Allah mesela başka ayette, demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır diyor Allah. Yaratandır i̇nşallah. Diyor inşallah. Demek ki zor gibi görünen hadiseler olduğunda bileceğiz ki Allah'ın yarattığı bir kolaylık da var arkasında. Yani Hazreti Musa Firavun'un ordusundan kaçarken, Firavun ordusu arkadayken daha doğrusu, önünde deniz varken hayır Rabbim bizimle beraberdir demesi, o tevekkülü gösterip o imtihanı geçmesi için Allah o ortamı yaratıyor. Ve o imtihanı geçmiş oluyor.
Evet. Evet.
Sonra da kolaylık yaratıyor Allah. Yani orada çok belki ender olan bir hadise, gelgit olayı öyle bir yerde ve öyle bir zamanda oluyor ki tam yürünebilecek hazır patika yol gibi önden geçip gidiyor.
Tabii.
İnsan hayatında sanki böyle aşamayacağı büyük bir dağmış gibi görünebiliyor, görünür de zahirde. Halbuki onu Allah yaratıyor. İnsanın bunu hiç unutmaması gerekiyor. Yani her ne kadar büyük zorluk, sıkıntı, açlık veya hastalık olursa olsun o görüntünün sahibi Allah. Yani orada olaylar ki Allah'tan bağımsız veya sen Allah'tan bağımsız haşa hareket etmiyorsun zaten. Her şey Allah'ın kontrolünde. Bir kere bu büyük bir rahatlık ve konfor.
Maşallah.
Allah her türlü şeyle de müminler için bir hayırla yarattığını söylüyor. Yani bu kesin bir söz. Allah'ın vaadi. Her şeyin hayırla sonuçlanması. Her şeyin hayırla sonuçlandığı, kurallara onun koyduğu, yani Allah'ın koyduğu bir dünyada yaşıyoruz inşallah. Ve Allah diyor ki yani ne sıkıntı, zorluk gelirse gelsin size, çözümünü de ben size vereceğim inşallah. Maşallah. Kolaylık olacak diyor ve orada işte iman edip tevekkülü elden hiç bırakmadan zorluk anında, yani sonradan mesela insan ha evet diyor, aklına geliyor ben orada hata yaptım diyor.
Tabii.
Orada mesela öfkelenmemem veya hüzne kapılmamam veya derbeder
heyecanlanmamam,
evet, heyecanlanmamam gerekiyordu
evet.
diye düşünüyor. Ama mümin ahlakı ve sabrı o an o saniye tam davranması gerektiği gibi.
Tabii.
Aynen Hazreti Musa gibi inşallah.
Maşallah.
Tam olaylar zirveye çıktığında hayır Rabbim benimle beraberdir diyebilmek
maşallah.
Gerekiyor.
Evet.
Bu Allah bu ayette inşallah
maşallah.
Bütün Müslümanlar müminlere bu örneği veriyor.
Maşallah. Bir de bunu mesela tersinden de düşünmek lazım. Müslümanlar çok cesur değil mi? Karakterli. Tam ayetlerde belirtildiği gibi, senin belirttiğin gibi Hazreti Musa gibi hani, değil mi? Rabbim benimle birliktedir diyor her daim, her konuda,
evet.
her anda.
İnşallah.
Bir de bunun tam tersini düşünüyoruz. Münafıklar nasıl oluyor? Değil mi? Münafıklar da süper korkak. Böyle hemen her durumda, her ortamda kaçmaya çalışan. Böyle çok kötü ahlaklı oluyorlar. Bunu da Allah Kur'an'da belirtiyor zaten. Korkak ve korkak karakterli olduklarını. Bununla ilgili de Tövbe suresi 56'yı okuyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Rahatlık durumunda değil mi? Bir sıkıntı olmadığı zaman zaten sürekli yemin ediyor. Biz sizinle birlikteyiz, beraberiz, ekibiz, sürekli konuşuyor. Oysa onlar sizden değillerdir diyor Allah. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur diyor. Yani onların kendi içinde aslında süper korkak, samimiyetsiz, adi, aşağılık olduğunu zaten Müslümanlar biliyor. Allah da ödleri kopan değil mi? Çok böyle
cesaretsiz, basiretsiz, akılsız, kaderi tam kavrayamamış olduklarını Allah da belirtiyor maşallah. Yani korkak karakterli, çekingen, en ufak bir titremede kaçabilecek karakterde olduğunu söylüyor ki başka ayetler de var. Yine Ahzab suresi 12-14'ü okuyorum. Kendi akıllarınca diyorlar ki kalplerinde hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar. Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Yani kendi aralarında konuşuyorlar. Eğer onlara şehrin her bir yanından gelseydi sonra da kendilerinden fitne, karışıklık çıkarmaları istenmiş olsaydı. Demek ki Müslümanların karşısında olan topluluk da bunların karaktersiz ve aşağılık olduğunu bildiği için bunlara da gidip fitne çıkartın diyor. Bunlar da balıklama dalıyorlar zaten. Fitne çıkarmaları istenmiş olsaydı hiç şüphesiz buna yanaşır ve bunda pek az zaman dışında kararsız kalmazlardı diyor. Nitekim bunu da görüyoruz. Değil mi? Böyle dine düşman, Allah'a, mukaddesata düşman birileri bu böyle münafık tiniyetli hocalara gidip diyorlar ki sen işte seslen bu Müslüman değil mi? Güzel ahlaklı, güzel karakterli topluluktaki insanlar ayrılsın diye sen git onlara seslen, çağrı yap diyorlar. Tam ayetin hükmü. Yani ayet tam birebir maşallah dendiği gibi de yaşanıyor. Hepimiz de şahit evet, oluyoruz inşallah.
Biraz önce siz bir şey demiştiniz ya, denizler yarılıyor. Evet. Tam artık sınır noktasında Allah'ım sana geliyorum ya da onun varlığını bilme konusunda. O konuda ben şöyle düşünüyorum. Hayat tamamen bir sınamadır, sınavdır. Evet. Orası da bir maşallah. Sınavdır ve şimdi yaşadığımız her an, her saniye bence bir sınavdan geçiyoruz. Ve önemli olan bence bir şey yaptığınız zaman, kötü bir durumla karşılaştığınız zaman, daha demin dediniz ya sabredin. Sabretmek çok güzel bir şeydir. Sabredin, bir derin nefes alın, bir bakın etrafınıza, ne olacağını düşünün ve ona göre karar verin. Yani Allah var, bir şey olursa, kötü bir şey yaşanırsa sonucunda Allah var ama ben yine de kötü bir şey yapmayayım, kötü koşulla karşılaşırsam yine de onun sonucunu düşüneyim. Allah sana bir nefis vermiş, nefsini şeytana bırakma, Allah'a düşün ve ona göre hareket et. İnşallah. Tabii bu çok önemli bir şeydir, her zaman da etkili olacaktır.
Tabii İnşallah. Maşallah. Yani normalde insan kendi çevresinde yaşayıp dünyanın sanki baki olduğunu düşünen birçok insan gördüğü için etrafında zannediyor ki dünya sürekli olacak gibi bir gaflete kapılabiliyor. Halbuki biraz geniş perspektiften böyle baksa, geniş bir açıdan baksa, her saniye dünyada kaç kişi ölüyor, kaç kişi doğuyor.
Evet.
Yani böyle bir doldur boşalt gibi. Yani bir tam bir sınav alanı. Sınavı bitenler çıkıyor, sınava yeni gelenler tekrar giriyor. Ve her insanın muhatap olduğu konular aynı konular. Her insanın tamah ettiği konular aynı konular. Yani erkek olsun, kadın olsun. İhtiyaç duyduğu ve nefsinin arzuladığı şeyler aynı şeyler. Bu 500 yıl önce de böyleydi, değil mi? Günümüzde de böyle. Allah bir sünnet üzerine dünyayı yaratıyor, insanın fıtratını yaratıyor ve o fıtrat üzerine de imtihan ediyor. Ve dünyadaki Allah imtihan konularını birçok ayette Kur'an'da bildiriyor. Değil mi? Mesela salma güzel atlar diyor, kadınlar diyor, oğullar diyor, asker getireceğinden korktuğu ticaret diyor, evler diyor, değil mi? Kendi aşireti diyor, akrabaları diyor, bağları diyor gibi birçok konunun bugün tam da dünyada hani bir kısım insanların tamah ettiği ve uğrunda çok böyle vakit harcadığı, kendisini kaybettiği konuların imtihan konusu olarak Allah yaratıyor. Müminler bu tip konularda kendini kaybetmiyor. Biz ayette diyor ki öyle adamlar ki diyor ne ticaret ne alışveriş ne de az kar getireceğinden korktuğu ticaret onları Allah'a zikretmekten değil mi?
Namazı
dost olarak kılmaktan, zekatı vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz diyor. Onlar gözlerin ve kalplerin inkılaba uğrayacağı yönden korkarlar diyor. İnşallah. En doğrusunu Allah bilir. İnşallah. Allah dünyayı sadece imtihan için yaratıyor. Sadece insan biraz düşündüğü zaman, söylediğin evet. gibi hocam, geniş bir açıdan böyle baktığı zaman hem kendi konumunu anlıyor hem de diğer insanların konumunu ve dünyayı anlamış oluyor inşallah. Evet. Mesela başka bir ayette Allah iyiliğin ne olduğunu bize söylüyor. Yani bütün dünyadaki olan hadiseler içerisinde iyilik nedir? Doğru hareket nedir? Salih amel nedir? Onu bize anlatıyor inşallah buyuruyor. Şeytan Allah'a sanırım. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik Allah'a, en başta Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, mala olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere özgürlükleri için veren, infak eden, Allah için, Allah rızası için malını harcayan bu kişilere, bu durumda olan kişilere ve Allah yolunda harcayan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler ile zorda, az önce söylediğim gibi zor anlar Allah yaratıyor inşallah, hastalıkta, hasta oluyor insanlar, tam mesela ölümün 6 aylık ömrün var deniyor. Ölecek gibi oluyorsun.
Evet.
Tam ölecekken, mesela Oktar Hocam buna çok güzel örnektir. Tam doktorlar umudu kesiyor. Yani bundan diyor, kurtulan kimse yok dünyada
tedavi
diyor.
Tedavi bile yapmıyorum diyorlar. Evet. Nasıl öleceksin.
İlaç bile vermeye gerek yok gibi bir durum oluyor. Allah oradan şifa verip tekrar
maşallah
ömür veriyor inşallah. Maşallah. Ömrünü kılıyor. Maşallah. Allah çünkü hastalığı ve şifayı verendir. Orada mesela insanın kendi içinde, mesela kendimizi onun yerine koyalım. Orada bulunduğu durumdaki tevekkülü, imanı insanın ne kadar derinleşir.
Evet. Evet.
Çünkü önünde ölüm var, başka bir şey yok. Doktor ya zahiren öleceğini söylüyor her şey. Tahlil sonuçları öleceğini söylüyor. Tahlil yapan doktorlar öleceğini söylüyor. Tamam diyorsun zahiren, o zaman öleceğim.
İmtihanların bir de mesela yeryüzünde olan bütün imtihanlardan kalabilirsin ama Allah'ın şu lütfu var. Onun hiçbir imtihanından seni bırakmıyor. Kalmıyorsun ve devamlı pişmanlıkla geri dönüyorsun. Tekrar bir günah işlesen bile Allah'ım affet beni dediğin zaman affediyor. Sonsuz affedici özelliği olduğunu görüyoruz. Ve insanoğlunun işte şurada uyanması lazım işe. İnsanoğlunun devamlı Allah'ım affet beni, affet beni dememesi, ona rağmen ona göre yaşayıp artık kendini affettirmesi veya ona göre davranması lazım. Bunu 1000 sefer, 10.000 sefer tekrarlamaması lazım ki zaten Allah onu her zaman affedecek. Önemli olan kendini daha az affettirmek, ona göre yaşamak.
Evet, tövbe çok büyük nimet. Müminlerin de özelliği şu, tam dediğin gibi hocam, hatalarında ısrar etmeyenler olarak bildiriyor Allah. Şeytanlar Allah'a sınırı. Hemencecik görmüşlerdir diyor. Mesela bir hata yapıyor Müslüman. Her insan hata yapıyor sonuçta. Evet. Aciz olarak yaratılmış. Hatasını hemen görüyor, tövbe ediyor ve bir daha onu tekrarlamıyor.
Evet. Onlar hatalarını bile bile ısrar etmeyenlerdir. Evet. Yani mümin hata yapıyor. Tabii ki hepimiz hata yapıyoruz. Yani insan zaten nefsiyle birlikte yaratılıyor.
Evet.
Hata yapmak çok normal ama hatayı görüp, değil mi, bildikten sonra onda ısrar etmeyenlerdir diyor. Yani sen inşallah hepimiz, Allah cennette yaratsın izleyenleri hepimizi.
İnşallah.
Cennette olmak istiyorsak, değil mi, mümin ahlakı göstermek istiyorsak bir hata yaptığımızda, uyarıldığımızda, gördüğümüzde ondan vazgeçmemiz gerekiyor. Onu tekrar yaptığımızda bile bile o zaman mümin konumundan çıkmış olur Allah korusun insan. Yani hatalarını bile bile ısrar etmeyenlerdir diyor. Maşallah.
Allah herkese nefis versin.
Şükür kadar tövbemizi de, estağfurullah diye tövbemizi de dile getirmemiz lazım. Çünkü insanız, aciz kullarız ve nefsimiz var. Her an şükür kadar tövbe etmemiz lazım inşallah.
İnşallah.
Evet, çok şeytan olsun. Zaten onların çoğunun şükredici bulmayacaksın diyor.
Tabii.
İlk söylediği şey bu. İnsanın da ilk unutturduğu şey Allah'a şükretmek.
Evet.
İnsan bir bardak su veren kişiye bile teşekkür eder normalde.
Evet.
Yani insana karşı. Ama ona her şeyi veren Rabbine teşekkür etmeyi unutuyor. Bu imtihanın bir unsuru olduğu çok belli inşallah. Evet. Hemen insan onu gafleti üstüne atıp Allah'a hemen şükretmesi, tevekkül etmesi, her zaman şükretmesi gerekir inşallah.
Tabii. Ki o dediğin de çok önemli aslında. Çünkü hani insanın hep tövbe etmesi, Allah'tan af dilemesi gerekiyor ya. Şeytan zaten bunun için uğraşıyor. Ayette de Allah buyurmuş, Araf suresi 17'de. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından. Yani her bir yandan, günlük hayatta yaşayacağın her bir olayda şeytan sürekli zaten senle, benle, hepimizle, değil mi? Hepimizin aklını çelmeye çalışıyor. Sürekli olarak her yandan bize yaklaşıp bir kafamızı çelmeye çalışıyor. Zaten onu da Allah ayette belirtmiş. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın diyor. Demek ki bizim hani şeytanın söylediğinin tam tersini yapmamız için çok şükretmemiz gerekiyor. Değil mi? Evet. Allah'ın istediğini yapmış olmak için çok şükretmek, çok Allah'ı anmak gerekiyor.
Evet. Şeytanın bu şekilde uğraşması da, değil mi, müminin bu şekilde şeytandan vesvese gelmesi belki mümin olduğunu yine gösteren bir aslında delillerden biri olmuş oluyor inşallah. Çünkü Müslüman hayırla ilgileniyor. Evet. Hayır yapmaya çalışıyor. Değil mi? Evet. Mesela namaz kılarken namaz kılmaya başlarken şeytan vesvese verebilir. Birisine tebliğ yapacakken şeytan ondan alıkoymaya çalışır insanı. Evet. Çünkü tabii. O şeytana çok zarar veren bir şey.
Tabii.
Değil mi? Mesela iman etmeyen bir insanın imanına vesile olmak. Tebliğ vesile oluyor bu konuya inşallah. Hidayet bulmasına. Allah hidayet veriyor dilersen. Bu şeytanı çok kızdıran bir şey. Şeytan bunu her yönden engellemeye çalışıyor. Hem tebliğ yapanı bu şekilde durdurmaya çalışıyor. Hem tebliğ yapılanı çeşitli vesveselerle engellemeye çalışıyor. Bu da Müslümanın bir delili olmuş oluyor inşallah.
Maşallah.
Benim bir gün bir anımı anlatayım size. Bir dönemim vardı. Her gece yatmadan önce nedense bir ölüm korkusu vardı bende. Allah'ım ne olur ölmeyeyim, ne olur yarına sağa çıkayım diye. Bu bayağı uzun bir dönem gitti. Sonradan dedim ki neden böyle düşünüyorsun ya? Bir de sabah uyandığımda artık o dönemden çıkmak için Allah'ım sana şükürler olsun yaşıyorum. Her şeye şükürler olsun. Yine görüyorum, su içiyorum, bakıyorum, kokluyorum. Ve bu kafayla baktığım için hayata gerçekten daha başka bakmaya başladım.
Maşallah.
Evet. Yolda yürürken dua ediyorum. Ya da otobüste giderken boş zamanlarımda. Yani bu benim kendi iç mutluluğum. O yüzden bana Allah o düşünceyi bıraktırdı. Sen bu korkuyla yaşama ki zaten öleceksin. O yüzden şükret. Gününü öyle geçir. En azından bir parçasını böyle yaşa. Bir de böyle dene. Ve Allah'a şükür çok güzel bir bakış açısı yarattı bana.
Maşallah. Maşallah. Çok büyük nimet. Maşallah. Her olayda aslında bu şekilde düşünmek gerekiyor. Çünkü insan sadece ölüm değil, başka konularda da düşünebiliyor, evet. Değil mi? Acaba ne olacak? Kaygılanabiliyor. Allah affetsin.
İnşallah.
Durumları düşebiliyor ama orada her an Allah'ın zaten kaderde yaratıp bitirdiğini bilmek gerekiyor. Tekrar bunu hatırlamak gerekiyor.
Evet.
Öleceğimiz an belli. Nereye gömüleceğiz belli bakın şu an.
Doğru.
Kim bizi mezarın içine bırakacak? O kişiler belli.
Aynen öyle. Maşallah.
Mesela mermeri kim hazırlayacak? Evet. O kişi şu an çalışıyor.
Herkesin bir hayat çizelgesi, başlangıç, yaşayış ve bitiş bir defteri var zaten.
Evet, belli hepsi. Ama tabii Müslüman yine imtihanın gereği çünkü maksimum derecede tebliğ yapmaya çalışıyor değil mi? Hayatını bununla geçiriyor inşallah. Büyük bir kısmını oluşturuyor hayatının. İnsanlara tebliğ yapmak, Allah'ın emrettiklerini aktarmak, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Bunları tabii ki yapıyor ama sonucunda mesela bir kişiye anlatım yapıyorsunuz. İman etmiyor. Allah bildiriyor. Sen istediğini hidayete erdirecek değilsin diyor. Sevdiğini hidayete erdirecek değilsin diyor. Hidayet çünkü Allah'ın vermesiyle gerçekleşen bir olay inşallah. O yüzden mümin hiçbir ilgilendiği hiçbir konunun sonucunda nasıl biterse bitsin. Hani zahiren kötü gibi sonu bitse de Müslüman ona hep hayır gözüyle bakıyor ve orada kazandığı ecir tabi Müslümanın ahirette karşısına çıkacak inşallah.
Evet.
Yani Allah rızası için yapıyor onu.
Herkesin
emrettiği için.
Bu bunu bütün insanoğlu ve izleyicilerimiz için söylüyorum. Hayatını nasıl yaşadığı, ne kadar iyi veya kötü yaşadığı hiç önemli değil. Sadece iman olarak kendi içinde yaşasın, bunu bilsin. Yani bu konuştuklarımızı duysun ve ona göre kendi iç dünyasını yaşatsın.
Evet.
Nasıl yaşadığı hiç önemli değil. En azından hiç yaşamayanlara göre söylüyorum bunu. Ne yaptığı, ne içtiği, ne yediği, nasıl davrandığı hiç önemli değil. En azından içinde bir Allah korkusu ve şükür duygusu olmasını ben isterim.
İnşallah hocam. Kısa bir aramız var, sonra devam edelim inşallah.
Tekrar hoş geldiniz sevgili izleyenlerimiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Çok
az önce konuştuğumuz
konularla ilgili çok böyle insanın aklına oturan önemli bir haber var inşallah. Onu paylaşmak istiyoruz sizinle.
Evet,
ekranda şu an görüyorsunuz.
Evet, Facebook'ta arkadaşlar göndermişti. 17 yaşında kainat güzeli seçilen Eva Ekval isimli bir dünya kainat güzeli seçilmiş Venezuela'da. Bugün kanserden vefat ediyor 28 yaşında. Başta tam dünya hayatının gerçeği, tam o konuları konuşuyorduk. Bir de onun üzerine bu haber geldi. O yüzden şimdi izleyicilerimize paylaşalım dedik.
Evet. Tabii yani, burada 2000 yılında kainat güzeli seçildiğindeki fotoğrafı bu.
Eva, 17 yaşında.
17 yaşında Eva Ekval'ın. Bu kanser başladıktan sonra bir fotoğrafı. Yine devam ediyorum. Saçlar tabii burada dökülme sürecinde. O yüzden bu şekilde kapatıyor. Ve en son hali de burada gördüğünüz gibi bütün saçları dökülmüş.
Bugün de vefat ediyor.
Evet, bugün de vefat ediyor. Yani demek ki hani değil mi böyle ne kadar insan güzel olursa, evet, yakışıklı olursa, ünlü olursa, zengin olursa olsun. illa yani mutlaka ve kesinlikle ölecek.
Ölecek evet.
İlla yani mutlaka kesinlikle ölecek. Ama farklı şekilde, ama kanserle, ama trafik kazasıyla veya başka şekilde mutlaka ölecek. Herkes ölecek. Bugün yaşayan herkes 100 sene sonra en fazla büyük bir ihtimalle 100 sene sonra ölmüş olacak. Evet. Bizim tanıdığımız değil mi? Burada herkesin tanıdığı en fazla 100 sene sonra dünyada olmayacak. Demek ki ölüm kesin. Hani burada da bu hanımefendi de görüyoruz. Yani kainat güzeli seçilmiş değil mi? Bak 6 milyar insan içerisinde kainat güzeli seçilmek çok büyük bir, çok önemli yani şey bir durum. Belirleyici bir durum. Çok güzel olduğunu gösteren bir durum. Belirleyici bir durum ama yine de insan ölüyor. Bunu unutmamak lazım. Hani böyle gençlerin idolleri vardır ya işte büyüyünce şu manken gibi olacağım veya şu grubun, rock grubunun bateristi gibi olacağım gibi idolleri vardır ya. İşte onlar da ölüyor. Bunu unutmamak lazım. Yani herkes ölüyor. Kesinlikle evet. Ölüyor. İdoller onlar değil. Değil mi? Allah rızasını en çok gözeten, Allah'a evet. Gönülden bağlı şekilde yaşayan değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve başta olmak üzere diğer önde gelen inşallah insanlar olması lazım. Yani hani bu bizim için önemli bir örnek.
Hocam.
Ki zaten nitekim çok özür dilerim biliyorum. Son dönemde değil mi? Son bir senede baktığınızda çok önemli hani zahiren önemli görünen işte ne bileyim Steve Jobs olsun ve benzerleri evet. Olsun değil mi? Hı hı. Çok böyle dünyanın önde gelen işte çok büyük buluşlar yapmış, insanlık için önemli buluşlar yapmış veya çok ünlü olan işte kişiler veya sesi çok güzel olan demin konuşuyorduk Amy Winehouse veya diğerleri hepsi teker teker ölüyor. Bu da bize insanın hani güzelliğinin, parasının, gücünün, zekiliğinin bir sonuç getirmediğini herkesin mutlaka ve kati kesinlikle öleceğini gösteriyor inşallah.
Hocam evet. Şimdi bu güzellik, yakışıklılık, işte sesin güzel olması bu Allah'ın her insana verdiği güzel nimetlerden bir tanesi. Tabii önemli olan bu verilen nimeti ne uğruna harcadığın ya da evet. Ne uğruna emek vererek yaptığın.
Evet.
Önemli olan bu güzelliğini, yakışıklılığını, sana verilen nimetleri Allah yolunda en güzel bir biçimde işte tebliğ yaparak Allah yolunda en güzel bir biçimde açıklayıcı şekilde kullanmak. Ancak böyle Allah'ın rızasını böyle kazanırsın. Yoksa işte görüyoruz 17 yaşında Türkiye güzeli olmuş. Sonra
kainat güzeli.
Kainat güzeli özür dilerim. 28 yaşında çok kısa bir zaman geçmiş. Sonra hayatını kaybetmiş.
Evet hep yaşlanan ünlülerden bahsediyoruz ama insan bu bayanda gördüğümüz gibi yaşlanmaya da bilir. Değil mi? Mezarlıklara gittiğimizde mezarlıklarda birçok mezar var. Genç yaşta vefat etmiş insana ait. Hep baktığımızda değil mi? 89 doğumlular, 90 doğumlular, 91 doğumlular çok görüyoruz. Bu tarz genç yaşta vefat eden vatandaşlarımız da. O yüzden bir yaşta olmadığı için hani bazı insanlarda olur çünkü böyle biz. İbadetlerine Allah'ın Kur'an'da Müslümanlar için insanların yapması için emrettiği ibadetleri erteleme. Şimdi ne yapayım? 50 yaşına gelince başlarım. 60 yaşına gelince başlarım. Değil mi? Hep böyle bir erteleme şeytanın çok büyük bir oyunu. Yani şeytan şöyle gösteriyor öncelikle. İnsan gençken mesela hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç ölmeyecekmiş gibi bir evet. Gösteriyor. Hiç yaşlanmayacakmış gibi, hiç ölümcül bir hastalığa yakalanmayacakmış gibi böyle bir his veriyor. İmtihanın gereği bu çünkü. Daha sonra da bunun sonrasında ibadetlerini erteliyor. Bakın bu çok sinsi bir oyun aslında. Direkt ibadet etme demiyor şeytan. İnsana bu şekilde yaklaşmıyor. Önce hiç ölmeyecekmiş gibi gösteriyor. Ölümü uzakmış gibi gösteriyor. Ve ileride düşünürsün diyor. 70 yaşına gelince düşünürsün diyor mesela ibadet etmeyi.
Evet.
Bu şekilde erteletiyor. Bu herkesin çok dikkat etmesi gereken bir konu bu.
Ya bir de İnşallah. İnsanların aklında sanki hani ibadet etmek böyle ileriki yaşlarda işte ne bileyim 40'lı 50'li yaşlara gelince mesela hacca gidilir, namaz kılınır. İnsanların aklında hep böyle şeyler var.
Evet.
Hani biz çevremizde de görüyoruz. Ya diyor işte daha gençsin diyor. Ne ibadeti falan diyor.
Haşa.
Halbuki yani az önce de söyledik yani bu sana verilen nimetleri Allah yolunda kullanma en güzel bir biçimde kullanmanın bu örneği yani ibadetini erken yaşta yapman gerekiyor ki hani akıl bağlı olduktan sonra ibadetine başlaman lazım inşallah. Şeytanın vesvesesiyle tabii şeytan seni bu yoldan çıkarıyor inşallah.
İnşallah.
Çıkarmaya çalışıyor.
Evet.
Müslümanlar da ona direniyor inşallah.
İnşallah. Benim göstermek istediğim, kardeşlerime göstermek istediğim bir video var bu konuyla ilgili. Toprak Altı Mahallesi her gün daha da genişliyor diye. Bu Toprak Altı Mahallesi gerçekten çok kritik inşallah.
Daha da genişliyor. gördüğünüz mezarların her birinin içinde tıpkı sizin gibi birer insan yatıyor. Yaklaşık 1,5 metre bitişiğinde bir komşusu daha var. Onun yanında bir başkası, onun yanında bir başkası. Fakat geniş şehir kaplayan bu arazide hiçbiri kıpırdayamaz. Kimse birbirini ziyaret edemez, kimse konuşamaz, nefes alamaz, yemek yiyemez. Etrafta seyredecekleri tek şey simsiyah karanlıktır. Ölüm her insanın bir adım ilerisindedir. Oysa bu gerçeğe rağmen bazı insanlar gaflet içinde ölümü kendilerinden uzak görüyorlar. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanların sorgulama zamanı yaklaştı. Kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Onlar da bir zamanlar sizin şu anda yaptığınız gibi televizyon izliyordu. Onların da şu an yaşayan insanlar gibi yetişmesi gereken işleri çok sevdikleri arabaları, mutlu pozlar verdikleri fotoğrafları, aileleri ve geleceğe ait planları vardı. Ancak ölümleriyle birlikte tüm bunlar hiçbir şey ifade etmeyecek hale geldi. İnsanların çoğu ölümü düşünmekten kaçınır. Oysaki saatin her vuruşu sizi öleceğiniz ana biraz daha yaklaştırır. Bu filmi izleyen her insanın kaç gün, kaç saat, kaç dakika ömürlerinin kaldığı şu anda belirlidir. Ve sonunda kaçınılmaz an gelir, geri sayım biter. Bir insan 80 yılda yaşasa, 100 yılda yaşasa, her geçen gün kaçınılmaz olan sona doğru ilerler. Bu dünya insanların eğitim yeridir. Bu nedenle her insan tüm yaşamını Allah'ı razı edecek davranışlarla geçirmekle sorumludur. Toprağın altında ne malın mülkün, ne markanın, ne de çevresindeki insanların bir değeri yoktur. Zengin ya da fakir, güzel veya çirkin, genç ya da yaşlı her insan yalnızca birkaç metrelik bir beze sarılı olarak defnedilecektir. Ekranda resimlerini gördüğünüz kişilerin kimi sanat dünyasının parlak yıldızlarıydı. Milyonlarca sevenleri vardı. Tüm dünya onları tanıyordu. Kimi fabrikatördü, kimi siyasetçi, kimi gazeteci, kimi genç, kimi ise yaşlıydı. Ortak noktaları ise tekti. Hepsinin hayatları hiç beklemedikleri bir anda sona erdi. Ölüm, günümüzden önce yaşayanların da, şu anda yaşamakta olanların da kesinlikle başlarına gelmiş ya da gelecek olan kesin bir sondur. Şu anda ekranda resmini gördüğünüz kişi de yakın zamanda vefat eden Steve Jobs. Dünyanın bir numaralı teknoloji şirketinin yöneticisiydi. Birçok kez dünyanın en güçlü, en başarılı iş adamı seçildi. Hakkında kitaplar yazıldı, çok zengindi ve zekiydi. Yönettiği firmayı zirveye çıkardığı yıllarda pankreas kanserine yakalandı. 7 yıl süren hastalığı sonrasında 56 yaşında öldü. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da, müşahede edilebileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Bu cenaze törenine katılan insanlar da bir gün defnedilen kişiyle aynı konumda olacaktır. Peki ya siz? Hiç düşündünüz mü? Muhtemelen bu filmi izleyen insanların arasında da genç yaşta veya hiç beklemedikleri bir anda ölecek olan kişiler var. Siz de bu insanlardan biri olabilirsiniz. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Unutmayın, ölüm sizi her an yakalayabilir. Bu an belki de şu andır ya da size çok yaklaşmıştır. Peki siz ölümle birlikte başlayacak olan gerçek hayatınız için hazırlık yaptınız mı?
Evet. Çok önemli bir hatırlatma tabii bu. Hem izleyen kardeşlerimize hem bize şu an izleyen herkese. Ölüm çünkü kaçınılmaz olarak gerçekleşecek bir olay inşallah. Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Yüksekçe tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile ölüm sizi bulacak buyuruyor.
İnşallah.
Diğer bir ayetinde her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz. İnşallah. Yani ölüm gerçekleşecek. Allah'ın da şerle de deneyerek de şerle de hayırla da deneyerek imtihan etmesi söz konusu dünyada. İnşallah Müslüman ve her insan bunu unutmamalı. Yani bu amaçla yeryüzünde bulunduğunu. Allah başka bir ayetinde şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Biz yeri ve göğü ve ikisi arasındakileri bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye yaratmadık buyuruyor Allah. Başka bir ayetinde de böyle buyuruyor. Sonuç olarak Müslümanın, dünyaya gelen herkesin yapması gereken belli. Kur'an'a göre yaşamak, Allah'ın rızasını amaç edinmek, Allah'ı razı edecek davranışlarda bulunmak, hayırlarda bulunmak, İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Şimdi ilk bölümde konuştuğumuz konuyla da paralellik gösteriyor. Zorlukla karşılaşılmasından bahsetmiştik çünkü. Müslümanın görevi, yani edindiği amaç aslında zor gibi gözüküyor. Çünkü Müslüman tüm insanlara tebliğ yapmak amacında. Amacı bu. Yani tüm insanlara Allah'ın dinini, Kur'an'ı, hakkı ulaştırmak. Müslüman bunu amaç ediniyor.
İnşallah.
Amaç baktığımızda zor gibi gözüküyor ama Müslüman bunda çok kararlı, çok iradeli inşallah olması gerekiyor. Çünkü bütün peygamberlere baktığımızda bunu görüyoruz. Bakın önce etrafındaki birkaç kişiyle başlayıp daha sonra kavme ve tüm dünyaya İslam'ı, hak dini, inşallah Allah'ın emirlerini ulaştırmaya çalışıyorlar. Ve müceddidler de böyle, tüm müceddidlerin de hayatı bu şekilde. O yüzden mümin de bu amacı amaç ediniyor. Ve bulunduğumuz dönemde, bakın ahir zamanda bu gerçekleşecek. Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı inşallah ve talebelerini vesile kılarak, onları vesile kılıyor Allah, bunu gerçekleştirecek. İslam dünyaya hakim olacak. İslam ahlakı, barışın, sevginin, demokrasinin, özgürlüğün hakim olduğu bir dünya olacak. Zorluklar, baskılar olmayacak. Bakın şu an dünyanın birçok yerinde zulüm uygulanıyor. Neden? İnsanların Allah'ın dediği gibi yaşamamasından dolayı. Çözüm Kur'an Ahlakı isimli kitabı var hocamızın. Başlığıyla zaten konuyu özetliyor inşallah, anlatıyor. Çözüm Kur'an Ahlakı. Ancak insanlar Kur'an'a göre yaşadıklarında, Kur'an ahlakıyla yaşadıklarında, kendisinden önce kardeşini, değil mi? Kendini evet. Onun nefsine daha tercih ettiğinde. Mesela peygamberimizin döneminde olan bir olay, esire yemeğini ikram ediyor. Müslümanın böyle bir ahlakı var. Böyle üstün bir ahlakı var inşallah. Çünkü Kur'an'da Allah'ın belirttiklerine göre yaşıyor. Bunlar olduğunda böyle Müslümanlar yeryüzünde çoğaldığında zaten zulüm ortamında olması imkansız. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamın döneminde kimsenin burnu dahi kanamayacak buyuruyor. Uykusundan olanı uyandırmaz buyuruyor Hazreti Mehdi aleyhisselam için. Gergis kuşunun kanadının titremesi gibi Allah'tan korkar buyuruyor diğer bir hadis-i şerifinde. Bu kadar çok Allah'tan korkan bir insan zaten Hazreti Mehdi aleyhisselam ve talebeleri ve Kur'an'a uyan tüm Müslümanlar hiçbir şekilde zulüm, baskı ortamı asla oluşturmazlar. Asla yapmazlar. Bundan kaçınırlar.
Mutlak inşallah. Adaletin olacağı sonsuz zamanlar inşallah Allah nasip edecek ve ahir zamanda da tam bunun içindeyiz. Hazreti Mehdi, Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiğini söylüyoruz. Ve insanların mesela bakıyoruz bugün Erdem hocamın da söylediği gibi bugün birçok ülkede zulüm var değil mi? Mesela Müslümanlar katlediliyor. Bakıyoruz onlar da Müslüman yani. Ama Hazreti Mehdi geldiğinde ahir zamanda böyle bir şey olmayacağını, zulmün ortadan kalkacağı. Mesela buyrulur ki bir bayanın evinden çıkıp Şam'a kadar tek başına gideceği bir zaman. Düşünsenize bu insanları, bütün Müslümanlığı, bütün insanları heyecanlandıran bir olay. Mesela bugün bir tane bayan evinden çıktığı zaman gece vakti bir yere kadar gidemiyor. Yani öyle bir özgürlük şu anda öyle bir şey yok. Ama mutlak adaletin olacağı, bolluk bereketin inanılmaz olacağı bir zamanların bütününde yaşayacağız. Hatta öyle ki öyle bir adalet olacak.
Çok fazla olacak. İnanılmaz demiyorum da çok fazla
evet,
olacak.
Evet çok fazla zaten. Olacak inşallah. Mesela Hazreti Mehdi'nin adaleti öyle bir olacak ki birine ait olan bir malın diğer birinin azı dişinde olsa bile Hazreti Mehdi onu alıp sahibine verecek ve böyle bir adalet olacak inşallah.
İnşallah. Hiç ihtiyacı olan bulunmayacak mesela o dönem. Aranacak. İhtiyacı, birinin bir şeye ihtiyacı var mı diye bulunamayacak. Herkes ihtiyacına ulaşmış oluyor. Böyle bir büyük zenginlik Allah bereket veriyor. Bu Allah'ın dilemesiyle olan bir olay. Evet. Allah'ın nasip etmesiyle. Çünkü toprak verimliliği değil mi? Allah dilediğinde mesela selleri vesile kılıyor, kuraklığı vesile kılıyor, bereketini alıyor.
Evet.
Ama Allah dilediğinde de yağmur da oranında oluyor, kuraklık da oranında oluyor, dengesizlik olmuyor ve toprağın bereketi söz konusu oluyor o zaman. Evet. Toprak bol bol ürün veriyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da da öyle bir dönem olacak inşallah. İnşallah. Ki o dönemdeyiz. Çünkü alametlere baktığımızda her birinin tesbih tanesi gibi peş peşe geldiğini görüyoruz. Bakın Independent'ın patlaması, değil mi? Daha sonra Ramazan ayında iki kere ay ve güneş tutulmaları peş peşe birer yıl arayla. Bunların hepsi İran-Irak savaşı, Afganistan işgali, İran-Irak savaşı, savaşının kazanının olmaması.
İnşallah.
Çölde bir ordunun batması. Mesela 2003'teki Irak savaşında, değil mi? Ordu bulunamadı. Amerika Birleşik Devletleri girdi Irak'a. Saddam'ın ordusu bulunamadı. Evet. Hem ordunun teçhizatı bulunamadı hem askerler bulunamadı. İkisi de hadis-i şeriflerde bildirilen bir durum.
Tam da Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi
evet.
Gazetelere aynı şekilde baskı oldu, basım oldu yani gazeteler bu şekilde başlık yaptı. Tozlu dumanlı bir fitne dedik mesela. Gazeteler aynen Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi tozlu dumanlı bir fitnenin görüleceği gibi bir başlık attılar değil mi hocam mesela? Saddam'ın 60 bin kişilik ordusunun kayıp olduğunu, tam da Peygamber Efendimiz'in 1400 yıl önce söylediği şekilde olduğunu görüyoruz inşallah.
Evet, okuyalım hocam hadis-i şerifi. Bakın Mehdi'nin 5 alameti bulunur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar Süfyani, Yemani, semadan bir sayha, çağrı, nara, Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir. Bakın diğer bir hadis-i şerif. Kendisine bir ordu gönderilecek. Bunlar yerin bir çölündeyken yere batırılacaklardır. Ve diğer hadis-i şerif, bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sondakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Bakın dönemin haberlerine bakalım, gazete haberlerine. Saddam'ın uçakları kumlardan çıkarıldı. Ben de birebir izlemiştim televizyonlardan. F-16'ları değil mi? Kumlardan, çölden çıkardılar mesela. Bu tam hadis-i şerife bakın birebir, tam hadis-i şerifte bildirildi. Mutabık, gerçekleşmiş bir olay. Diğer manşetleri inceleyelim. Saddam da yok, adamları da. Saddam cuntası kayıp. Bakın 11 Nisan 2003'teki haber. Yine Saddam da yok, adamları da. Başka bir haber. Saddam nerede, muhafızları kaçtı mı gibi o dönem manşetler atılmıştı. Tam tüm alametler bu şekilde ama. Tüm alametlere hadis-i şerife bakıyoruz. Hemen o şekilde olayın gerçekleştiğini görüyoruz. Bunlar maşallah. Yaşadığımız olaylar.
Evet,
Allah ki bunların çok, yüzlercesi var inşallah.
Yani çok net, sahih ve kati delil yaratıyor Allah. Evet. Her insanın kanaati gelsin diye. ahir zaman gerçeğine, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dünyada olduğu ve yaşadığı gerçeğine, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da dünyada olduğu şu an şimdi yaşıyor. İnşallah yaşadığı gerçeğine delil olacak birçok kat'i delil yaratıyor Allah. Hadise yaratıyor inşallah. Vuku buluyor hadiseler. Hadislerin hepsi inşallah gerçekleşiyor ve gerçek olan hadis olmuş oluyor. Doğruluğunu tartışacak bir durum da ortadan kalkıyor. Evet. Yani net ve gerçek oluyor inşallah. Neden böyle oluyor? Çünkü Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın taraftarlarının da dolayısıyla vaadi haktır. Söyledikleri doğrudur. Hep delille i̇nşallah. Ve net inşallah yanlışlığı ortadan tamamen kaldıracak net delillerle gelirler. Bediüzzaman evet. Hazretleri söylüyor. Ahir zamanda olacak olan bu maddi ve tabiiyün taununu tam susturacak tarzda diyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam diyor. Çalışma yapar diyor inşallah. Tam sus. Nasıl oluyor tam susturma? Tam delillerle oluyor. Zaten bu ahir zamanda bütün bu belaların ortadan kalkması, her tarafın bolluk bereketlik olması inşallah ve her yere Allah'ın rezzak sıfatının en çok şekilde Allah'ın tecelli ettirmesi ve bütün rızkın bollaşması zahiren bu Darwinizm taununun ortadan kalkmasıyla oluyor. O zaman hem inanç yayılıyor hem de Darwinizm'den dolayı olan, inançsızlıktan dolayı olan bereketsizlik gidiyor.
Evet.
Allah onun yerine tevekkül ve şükrün sonucunda insanların vesilesiyle Allah arttırıyor. Rızkını arttırıyor inşallah. Şimdi Tarık Hocam sende bir sunum vardı. Evrimcilerin ne dedikleri, sonra nasıl yalan çıktıkları.
Tabii.
Deliller karşısında, somut deliller karşısında nasıl sönük kaldıklarını şimdi biraz sonra o sunumla gösterelim. Onun öncesinde Fatih Erbakan hocamızın, doktor Muhammed Fatih Erbakan hocamızın toplantısını tekrar diyelim. Bir ikiye alabilirsek. Onun duyurusunu tekrar yapalım inşallah.
Evet.
Evet. Tam ekran yapayım hatta. Erdem hocam.
Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Doktor Muhammed Fatih Erbakan'ın katılacağı Yaşanabilir Bir Türkiye, Lider Türkiye, Yeni Bir Dünya konulu konferansımıza tüm halkımız davetlidir inşallah. 22 Aralık 2011 tarihinde yani Perşembe günü gerçekleşecek saat 13'te Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Dolphin Alışveriş Merkezi İzmit'te yer alıyor. Saadet Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları'nın düzenlediği bu konferansımıza
evet,
tüm İzmit, izleyen kardeşlerimiz, tüm vatandaşlarımız davetli inşallah.
İzmit, Dolphin AVM, Yunus Emre Kültür Merkezi 22 Aralık saat 1'de inşallah.
Perşembe günü yani değil mi?
Perşembe evet. günü.
Perşembe günü saat 13'te.
İnşallah. Evet. İnşallah. Şimdi evimle ilgili sunumuza devam edelim.
Şimdi ben buradan okuyacağım. Darwinistler ne söylemişlerdi? Sonra ne oldu? Tabii bu Darwinistler genelde hani şöyle oluyor. Böyle bir iddia ile ortaya çıkıyorlar. O iddia da fos çıkıyor her seferinde. Niye? Çünkü hocamız zaten daha onlar bu iddiayı ortaya attıklarında yapmayın etmeyin. Hani çok kısa sürecek her seferinde sizin bu atmalarınız tutmalarınız diyor. Gerçekten de o öyle oluyor. Ben şimdi okuyayım buradan. Darwinistler ne söylemişlerdi sonra ne oldu? Darwinistler halkı aldatmak için ortaya sansasyonel bir iddia atarlar. Bunun sahte olduğu anlaşılınca ise bundan hiç bahsetmeyip başka aldatmacı arayışına girerler. İşte Darwinistlerin kendi ağızlarından sansasyonları ve sahtekarlık itirafları. İDA. İDA'dan bahsetmiştik. Zaten çok sefer anlattık. Şöyle de göstereyim ben. Hani buradan da ama buradan kardeşlerimiz okuyamayacaklar. Ben buradan okuyayım daha rahat olacak. İDA'dan daha önce çok bahsetmiştik. Hatırlarsanız hani böyle işte tamamdır olay bitti gibi hani kendilerince olay çözüldü gibi iddialarla ortaya çıktılar. Ne demişlerdi? Dünyanın 8. harikası kayıp olduğu söylenen harika artık kayıp değil. Bu canlı bize diğer memelilerle olan bağlantımızı gösterecek dediler. Atıp tuttular hani bu Oktar'ın dediği gibi David evet. Attenborough var ya onun gibi.
Hocam burada çok komik bir olay var tabii. Her seferinde bu gerçekleşiyor. Şimdi sahtekarlıklarından bahsedeceğiz de. Bunların her seferinde son halka bulundu. Kayıp halka bulundu. İşte kayıp parça bulundu. Son parça bulundu gibi. Yani sanki bilimin tüm dalları, mikrobiyoloji vesaire.
Paleontoloji.
Tabii hepsi sanki her yönüyle evrim ispatlıyor da tek bir şey kalmıştı onu buldular. Ya bakın her lafları halkın yani bilmeyen de kişilerin tabii bu konuda bilgi de sahibi olmayan kişilerin aklını çelmeye yönelik, kafasını karıştırmaya yönelik. O manşete bakan birisi ne düşünüyor tabii konuyla ilgili bilgisi yoksa? Aa her yönden demek ki ispatlanıyor ki sadece bu eksikmiş bunu da bulmuşlar. Halbuki böyle değil. hiçbir şekilde ispatlanamıyor. Bakın doğal seleksiyonun, mutasyonun hiçbir yeni genetik bilgi, yeni bir organ, yeni bir bilgi katacak hiçbir durumu yok. Bunları zaten izah ettik. Kendi kendine protein oluşmasının imkansızlığını sürekli anlatıyoruz. O amino asitlerin o dizilimini yapmasının imkansız olduğu. Yani evrenin tarihi, evrenin zamanı yetmiyor. Fosil bilimine baktığımızda tek bir fosil yok. Onların iddia ettiği gibi bir türden diğer bir türe geçişi gösterecek tek bir tane fosil yok. Bakın buna Oktar hocamız Roma'daki toplantıda soruyor. Mikrofonunu alıyorlar. Toplantıdan değil mi? Salondan çıkarmaya çalışıyorlar. Böyle bir cevapları yok zaten.
Kurallara uymadınız diye.
Tabii kurallara uymadım. Böyle bir soru kurallarımızda yok diyor.
Soru sormak kurallara aykırı yani. Nasıl evet. Bilimsel toplantıysa artık.
Tabii bu şimdi anlatacaklarımızda evrimcilerin işte son parçada bulundu yanıtmacısıyla çıkardıkları haber ve hemen sonrasında hocamızın saatler sonrasında verdiği cevaplar hemen anında çürütülüyor. İnşallah çünkü sahtekarlıkla o haberi meydana getiriyorlar. Yani bir olayı çarpıtıyorlar. Nasıl mesela bir kafatası bulunuyor. Ona arka parça ekliyor. Balık gibi ama. Kafatası sürüngene ait. Balık arka kısmına ekliyor. Neyle ekliyor? Hayal gücüyle. Orada maaşlı çalıştıkları hamurcuları var. Tasarımcıları var. Onlara hemen balık arkası yap diyor. Evet. Bu şekilde üretiyorlar.
Sürekli rekonstrüksiyon.
Evet hocam.
Göstererek anlatalım. Hı. Bakın şimdi İda. Ekrana gösteriyoruz. İnsanın en eski atası, hatta daha ileri giderek dünyanın 8. harikası olarak lanse edildi. Daha inanılır sanki öyle deyince hakikaten ara geçiş fosili olacak. Evet. Ara geçiş fosili olduğunu inandırmak için her şeyi yapıyorlar ama bilim buna karşı çıkıyor. Hocamız bunun lemur fosili olduğunu söyledi ve aslında bu İDA'nın bir lemurdan farklı başka bir canlıya ait olmadığı ortaya çıktı. Başka bir iddiada daha bulundular. Dediler ki Ardi isimli bir fosili ortaya koydular. Bu dediler fosilin sahibi olan canlı dik yürüyor dediler. İki ayaklı. İki ayağı üzerinde yürüyor, koşuyor. Birçok hareketi yapıyor. İnsan gibi dediler. Halbuki bunun da günümüzde bakın bonobo maymunu var. Parçada yani bu bir kere zaten dik yürüdüğünü ortaya atarlarken iddia ettikleri ve ortaya sundukları bu delilin aslında parçalanmış bir leğen kemiğinin olduğunu ve bunun da dik yürümek için, iddia etmek için çok büyük hayal gücü gerektirdiği, fosilin bir maymundan başka bir şeye ait olmadığı, bonobo maymununa ait olduğu anlaşıldı.
Evet.
Deliller karşısında, bilim karşısında bak evrim nasıl çürüyor. Evet. Bu eski ve ünlü bir iddia, Pete Dunne adamı, evrimcilerin yani kendi ideolojilerinin maksimumunda olduğu ve onların karşısında hocamızın henüz olmadığı zamanlarda inşallah. Bakın insanın hayal evrimine hayali olarak bir fosil ortaya atıyorlar. 40 yıl British Museum'da sergileniyor. Ne oluyor? Günümüz insan kafatasına ait 500 yıllık bir orangutan çenesinin monte edilmesiyle. Yani kafatası insan, çene orangutan. Kaç yıllık? 500 yıllık. Dişlerinin de üstüne üstlük törpülemişler ile. Bildiğimiz atölye çalışması yapmışlar. Kafatasının potasyum dikromat ile eskitilmesi yöntemiyle hazırlanmış bir fosil olduğu, tarihin en büyük bilim sahtekarlığı, evrimin içine alan, evrim zaten tarihin en büyük bilim sahtekarlığı. Bilim neden? Çünkü bilimle haşa Allah yok demeye çalıştı. Orada çok büyük hata yaptı. Allah ayette buyuruyor. Onlar bir düzen kurdular, Allah da bir düzen kurdu. İnşallah. Şüphesiz ki Allah düzen kurucuların en hayırlısıdır. Evet. Onların düzenini diyor başka ayette Allah, bozulucu, yok olucu olarak mealen söylüyorum. Baştan itibaren zaten bozulmuş olarak yaratıyor Allah. Zannediyor ki olacak, zaten şimdi yaptık gibi düşünüyor. Ama zaten Allah onu baştan bozulacak olarak yaratıyor. Mesela evet. İki soruyla koca bilim dünyasındaki bu teoriyi iddia eden insanlar hemen çöker mi? İki soru. Ara geçiş fosili var mı? Çöktü. Başka bir zamanda şunu sorarsın. Protein tesadüfen olabilir mi? Yine çöktü. Bitti. İki cümle. Evet. Hatta bir cümle birisi bile yeterli oluyor. Devam ediyorsun soru sormaya. İkinci soru da çökertiyor.
İnşallah.
Çünkü net delil Allah'ın izniyle bu yönde. Allah'ın varlığını ispat edenler ancak hak delil olmuş oluyor. Maşallah.
Bir bu sahtekarlıkları yapan evrimciler utanmıyorlar. Yani utanma denen bir konu yok onlarda. Yani insan utanır. Şimdi birkaç 10 yıl sonra yine teknikle mesela Pitlan adamın yeni bir yaş ölçüm tekniğiyle ortaya çıktı. Yani insan bilir bilimin ilerleyeceğini, bunun sahtekarlığının ortaya çıkacağını, bunu düşünüp de utanıp hani bundan kendini alıkoyamıyorlar. Yapıyorlar çünkü tek bir bilimsel delilleri yok ellerinde. O yüzden sahtekarlık yapıyorlar düşünmeden, utanmadan diyelim. Ve artık bunu aralarında, yani utanmaları tamamen gittiği için alışkanlık haline getirmişler. Mesela Haeckel'ın ünlü embriyo çizimleri var. Embriyo çizimlerinde, yani canlının anne karnında ya da insanın anne karnındaki embriyonun görünümünü bozuyor çizimler. Yani çizimleri yayınlıyor. Biz bu şekilde dünyaya geliyoruz diyor.
Ekrandan.
Evet, o çizimleri gösteriyoruz. Evet, şöyle söylemişlerdi. Haeckel'ın çizimlerine bakarak insanın anne karnındaki gelişim evrelerinde kurbağadan insan cennine sözlü bir evrim geçirdiğine, türler arasında da bu tür bir evrimleşmenin yaşanmakta olduğunu iddia etmişlerdi. Yani öz oluş, soy oluşun kısaltılmışıdır, tekrardır diyorlardı. Yani bütün bizim soyumuz nasıl oluşursa, özle oluşurken, insanın kendisi oluşurken, onun embriyolojik safhada onun bir tekrarı olur diye iddia etti Haeckel. Evet. Ne ortaya çıktı?
Yani cevabını geçebileceksin. Evet.
Ne oldu? Haeckel'ın embriyo çizimlerinin sahte olduğu, farklı canlıların embriyo resimlerini kullanarak kasıtlı olarak insan embriyosu gibi gösterdiği anlaşıldı. Haeckel sahtekarlığını şöyle itiraf etti. Bakın özlü kabahatinden beter denir ya. Tam onu göreceğiz şimdi. Bu yaptığım sahtekarlık itirafından sonra kendimi ayıplanmış ve kınanmış olarak görmem gerekir. Fakat benim avuntum şudur ki suçlu durumda yan yana bulunduğumuz yüzlerce arkadaş, birçok güvenilir gözlemci ve ünlü biyolog vardır ki onların çıkardıkları en iyi biyoloji kitaplarında, tezlerinde ve dergilerinde benim derecemde yapılmış sahtekarlıklar, kesin olmayan bilgiler, az çok tarif edilmiş, şematize edilip yeniden düzenlenmiş şekiller bulunuyor. Diyor ki zaten herkes sahtekarlık yapıyor, ben niye yapayım diyor. Gerçekten utanma denilen kavramında olmadığını görüyoruz.
Ya bunlar normalde bunlar devam ederdi. Yani Haeckel bunu bir asır önce yapıyor. Evet. Bir tane adamı Dawson bunu yani 1910'lu yıllarda yapıyor. Niye? O zamanlar boş. Eğer hocamız 1980 yılında çıkıp inşallah evrime karşı bu denli güçlü bir mücadeleye girişmiş olmasaydı o zaman bunlar devam ederdi.
Evet.
Ya şu haliyle bile dünyada bak evrim devlet korumasında, Türkiye'de bile halen devlet kurumlarında, eğitim alanlarında Allah var diyemiyorsun. Evrim yanlıştır. Evrim teorisini yani şöyle bilimsel açıdan mesela bir insan paleontolog olur veya biyolog olur. Kendi uzmanlık dalında evrimin bilimsel açıdan açıklarını söyleyebilir. Mesela ben paleontologum ama bulunan en eski fosiller ilk hücreli tek hücre siyanobakteri fosilleri günümüzdeki siyanobakterilerle aynı olup aralarında bir fark yoktur diyemiyor. Ya bu bilimsel bir bulgu. Yani bir yeri mesela kesiti açtığında biyolojik olarak orada mesela ne görürsün? Hücreler ve dokular görürsün. Dersin ki burada hücreler var, dokular var. Bu kıl hücresi mesela dersin. Gördüğün budur çünkü. Onun gibi o da gördüğünü mesela söyleyecek. Fosil bilimine göre yaptığımız araştırmalarda bu fosille bu fosil arasında bir değişiklik yoktur diyemiyor. Bu canlıların değişmediğini ispat eden bir gerçektir. Dolayısıyla evrim bir yanlıştır diyemiyor. Her canlıyı şüphesiz her şeye gücü ve kudreti yeten, her an her canlıyı kontrol eden yüce Allah yaratmıştır diyemiyor. Halen bu durumda böyle ki hocamız 31-32 yıl olmuş maşallah. 32 yıldır bütün dünyada çalışmaları artık.
Maşallah.
Yani dünyada yaratılışı savunan, değil mi? Evrime karşı dünyada yaratılışı savunan veya yaratılışçılar olarak ismi anılan tek hocamız var artık.
Maşallah.
Değil mi? Hani dünya neresine gelsek gidelim.
Maşallah.
Kim evrime karşı anti-evrim çalışması yapılıyor, Müslüman yazar denildiğinde tek isim var. Harun Yahya. Maşallah. Ve en etkili isim. Zaten etkili. Zaten hani geriye bir şey kalmıyor. Bütün süprüntüsüyle inşallah tamamen evrimi ortadan kaldırıyor. Ki hocamız var elhamdülillah ki bunlar böyle şu an sustular yani.
Maşallah. Evet.
Yoksa devam ederlerdi, evet.
Oktar hocamızın gittiği toplantıda değil mi? Harun Yahya'yı temsilen buradayım dediği an.
Dedi ya, bitiyor.
Oradaki sessizliği, insanların yüzündeki beyazlamayı görüyoruz.
Evet.
Maşallah. Çünkü baktığımızda gerçekten bu kadar etkili, evrim teorisine karşı, materyalizmine karşı çok etkili bir çalışmasını görüyoruz hocamızın. Bakın 32 yıldır gece gündüz sürekli olarak vaktini buna ayırdı. Kitapları çok büyük rakamlarda kitap sayısı değil mi? 300'lerde 300 kadar kitabı var. Maşallah.
70 küsur dile çevrildi maşallah.
800 tane web sitesi, 800'den fazla web sitesi var.
Evet.
Ve hocamız bütün bu yaptıklarını Mehdi'ye altyapı, zemin hazırladığını da sohbetlerinde sürekli söylemiştir inşallah.
Evet.
Bediüzzaman Hazreti'nin yaptığı da buydu. Hocamız da yaptığı ilmi çalışmalarla Hazreti Mehdi'ye zemin hazırladığını her seferinde yeniliyor inşallah.
İnşallah. Hocamız şunu da söylemişti. Şimdi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yapacağı bir faaliyetler, işler değil mi? Allah'ın izniyle sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz tarafından bildirilmiş. Hocamız dedi ki her Müslümanın, her müminin bu çabada olması gerekiyor dedi. Yani her mümin tek başına İslam ahlakını yeryüzüne tek başına hakim etme düşüncesiyle hareket etmeli. Bu şekilde faaliyet göstermeli. Konferans yapmalı, sohbet yapmalı, tebliğ yapmalı, internetten site yapmalı, grup kurmalı, Facebook'tan, Twitter'dan yayın yapmalı. Her şekilde şu an hizmet etmenin milyonlarca farklı türü var.
Evet.
Fikri mücadelenin birçok vesilesi var. Allah bu dönemde daha da kolaylaştırdığını görüyoruz. Milyonlarca insanın ulaşmanı. Şimdi biz bir İngilizce bir makale yazsak, değil mi? Bir iman hakikati yazsak, kısa okuduğumuz bir şeyi yazsak inşallah ayetlerle beraber. Bir de blog yapsak birçok kişi ona ulaşabiliyor.
Maşallah.
Yani arama sitesi denen siteler var mesela. Konuyla ilgili kelimeler girildiğinde o site karşısına çıkıyor.
Tabii.
Maşallah. Şimdi bu kadar çok imkan da varken bunu her Müslüman o yüzden yapması gerekiyor inşallah.
Maşallah. Nitekim zaten herkes de o şekilde bahsediyor. Adnan Oktar'ın internet imparatorluğu diyor. Demek ki nasıl değil mi hocam?
Etkisi var ki
hakkını vermiş maşallah. Ki Adnan Oktar'ın internet imparatorluğu diyor. Demek ki internette böyle bir sistem bugüne kadar olmamış. Bu kadar güçlü değil mi? Bu kadar etkili, sonuca ulaşan insanları aradığını bulmasını, İslam'ı, dini, güzel ahlakı, fedakarlığı, sevgiyi bu kadar güzel anlatan başka hiçbir site veya siteler topluluğu olmamış. Ondan dolayı değil mi adamlar diyorlar ki Adnan Oktar'ın internet imparatorluğu çok büyük, güzel bir
maşallah
söylem. Hakikaten insanın hani değil mi hocamızın yanında olmak insanı mutlu ediyor, sevindiriyor. Gerçekten maşallah. Böyle bir şeyin bir kenarından da olsa vesile olmak inşallah insanı mutlu ediyor maşallah.
Şu da çok önemli tabii. Bakın hocamız o faaliyeti gösterirken mesela mücadeleyi gösterirken diğer Müslümanları da teşvik ediyor.
Tabii.
Bakın gece gündüz demeden değil mi? Yayınlar bazen gece oluyor. Gece olan yayınlar sabaha kadar devam ediyor maşallah. Sürekli hocamız teşvik ediyor.
Evet.
Bu çok önemli.
Maşallah.
Çünkü Allah'ın emri Kur'an'da müminleri teşvik et diye buyuruyor Allah. Peygamberimize hitaben söylüyor. Tüm müminleri de inşallah işaret imanında bakmış oluyor.
Ve tebliğler tüm dünyaya olabilir. İnşallah yayınlar İngilizce
tabii, yabancı olarak.
Evet inşallah.
Maşallah.
O yüzden herkesin de birbirine, arkadaşına, değil mi? Müslüman tanıdığı kişilere tavsiye etmesi gerekiyor. O da üstüne yükümlülük.
Evet. Tabii. Ben hocamızın yani yıllardır zaten çıkıyor. Bir yıl, uzun bir süredir A9'da çıkıyor, anlatıyor sohbetler olarak değil mi burada Allah'ın varlığını, yaratılış delillerini. Bununla ilgili hocamızın bir kitabı çıktı. Sohbetler cilt 1 diye onu göstermek istiyorum. Sevgili izleyenlerimize şöyle biraz küçülteyim de. Sohbetler 1. Harun Yahya Adnan Oktar. Ben kitabın kapağını çok beğendim maşallah. Çok böyle ihtişamlı. Maşallah. Dizaynı çok güzel olmuş. Her kitapta olduğu gibi ama bu kitap ayrı bir güzel olmuş. Kapağı maşallah. Burada resimler var. Sonrasında da 1 Ocak 2010'dan itibaren hani sohbetleri yeni izlemeye başlayan, hocamızı yeni yeni izlemeye başlayan, geçmiş bölümleri inceleyememiş, izleyememiş olan kardeşlerimiz buradan kitabı internetten ücretsiz olarak indirip okuyabilirler inşallah.
Hocamızın programda söyledikleri sözlerin deşifresi olarak.
Deşifresi.
Tam bir kitap oluşmuştu.
Evet.
Bu da mesela çok dikkat eder bir şey. Programda sadece konuştuklarının yan yana geldiğinde kitap oluyor maşallah.
Maşallah.
Değil mi?
Ki yani bakın hocamız hani sadece değil mi? Orada biraz ince düşünmek ve derin düşünmenin de hocamızdaki tezahürünü görüyoruz. Sırf programa çıkıp hani anlatmakla bırakmıyor. Aynı zamanda belki izleyemeyen, göremeyen olmuştur. İnternetten izleme imkanı olmayan olmuştur diye kitap haline getirttirip kitap halinde de insanlara ulaşmasını sağlıyor. Bu gerçekten ince düşüncenin çok güzel bir örneğidir maşallah.
Ve hani bilim çağındayız. Hocamız bunu her seferinde söylüyor. Bilim çağındayız. Bugün her eve girebilecek tek şey ne? İnternet.
Maşallah.
Değil mi mesela bu Dabbetül Arz yani. Her eve girebilecek bir internet. Mesela istediğim bir bilgiyi çok kısa bir zaman aralığında ulaşabiliyorsun inşallah. Erdem hocamın da az önce söylediği, hocamızın sürekli tekrarladığı bir şey. Herkesin bir ucundan tutup bir şeyler yapması, tebliğ yapması, site açması, gruplar kurması, bloglar evet. kurması değil mi? Her Müslümanın samimi bir samimiyetle işte kalben yapılan her şey inşallah bir katkıdır. Değil mi? Mesela hocamızın yaptığı bu ilmi çalışmalarla mesela bakıyoruz böyle dünyada çığ gibi büyüdü inşallah. Maşallah. Mesela evrimciler bugün bir şey ortaya atarken aman hani her an gelebilecek bir cevaba karşı mesela artık hiçbir şey ortaya atamıyorlar değil
evet,
mi?
Tabii. Evet.
Aman diyorlar Harun Yahya diyorlar hemen maşallah.
Tabii zaten maşallah. O iddia ilk çıktığında öyle dedi. Nature dergisinin editörü Henry G. Dediler ki David Attenborough falan dünyanın 8. harikası ara geçiş fosili bulduk. Sırf parmakları işte insanınkine biraz sanki andırıyor gibi kelimesinden insanın atası yaptılar dünyanın 8. harikası yaptılar. Sırf sanki onun gibi demesinden dolayı.
Evet.
Dedi ki bakın dedi bu iddiayı bulunmadan önce detaylıca düşünüp iyi tetkik edin. Sonra yaratıcıların söyleminden sonra pişman oluyorsunuz. Yine aynı şey tekrar etmesin dedi.
Tabii.
Yaratılışçıların dedi. Hocamız sayın
zaten Adnan Oktar'ın söyleminden sonra. Zaten hocamızdan başka kimse de yok yani zaten.
Evet maşallah. Elhamdülillah. Nitekim öyle oldu. Çok kısa sürdü. Yani bir ay bile sürmedi ömrü. Hocamız hemen cevabını verdi. İda lemur fosildir dedi. Bitti konu inşallah. Maşallah. Hatta onunla ilgili bak haberi de göstereyim. İkiye alabilir miyiz?
Evet.
Şöyle bakın ekrana vereyim. Haberler bomba gibi düştü. New York Times. Bakın İda insanın atası olarak iddia edilen şu iskelet fosil insanın atası değil diğer New York Times.
Maşallah.
Diğer bir haber o da bomba gibi düştü. BBC'de primat fosili insanın atası değil diyor. Yani Henry G'nin söylediği doğru çıktı ki bu evrimcilerin söylediği her iddianın sonudur.
Evet.
Çünkü hocamız hani Oktar'a çok hatırlatıyor. Hocamızın eli havada. Eğer herhangi böyle bir yamuk böyle bir iddia varsa hemen müdahale edelim.
Hocam yalnız
ilimle fikirle tabii.
İnşallah, i̇nşallah Harun Yahya ismini duyduklarında mesela Fransa'da olsun, Hollanda'da olsun, diğer bütün ülkelerde olsun hani Roma'daki konferansında da gördük hocamızın Harun Yahya'yı temsilen dediği zaman böyle kürsüden inmeler başladı, mikrofonlar bir anda böyle tabii. Siz kurallara uymadınız diye böyle inanılmaz böyle renk değişimleri oldu.
Exit ışıklarını aramaya başladılar.
Amerika'da Kenneth Miller diye bir profesör var. 50 küsur yaşlarında 40 yani ömrünün çok büyük bir kısmı üniversitede profesör olarak ve evrimi anlatarak yaşıyor. Evrim üzerine kitap yazıyor. Evrim konusunda idol şey Amerika'da. Ve o Amerika'da Dawson davasında yani bu akıl tasarımcılarla evrimcilerin evet. bir davası olmuştu. Onda evrimcileri savunup davanın evrimcilerin lehine kazanılmasını sağlayıp o konuda büyük çaba sarf edip hayatını evrime adamış birisi Kenneth Miller. Geçen sene Amerika'dayken onu aradık. Bir arkadaşımla birlikte aradık. Dedik hocam sizin dersinize gelmek istiyoruz dedik. Brown Üniversitesi'nde çalışıyor. Orada şey yapıyor. Takvimine baktık. Adam dedi ki tabii buyurun gelin dedi ilk önce. Sonra peki nereden geliyorsunuz dedi. Yani isminiz nedir dedi. O da beni söyledi. Yani bir arkadaşım var. Biyolog. Aa çok güzel dedi. Peki nerede çalışıyor dedi. İstanbul'dan geldi deyince adam hemen ya ben evrim anlatmıyorum artık dedi. Hemen bunu söyledi. Yani İstanbul'dan gelen birisinin olması
yeterli.
Yeterli. Adres vermeye gerek yok. Elhamdülillah. Ha evrimle ilgili çalışma. Ondan hiç geliyor. Ben evrim anlatmıyorum artık dedi. Bırak şimdi evrim anlatmıyorum. Bütün ömrünü ona adadın. Ama hocamızın etkisi işte bu.
Maşallah.
En maşallah. Ünlü profesörler olsun, en ünlü üniversiteler olsun. Hepsi artık susmuş
telefona
vaziyette.
Telefona dahi çıkamıyorlar.
Evet. Evet.
O kadar. Olay net yani. Telefonda dahi konuşamıyorlar. O kadar korkuyorlar. Çok evet. acayip bir. Orada mesela şu Boğaziçi'nde olan konferansta gösterdi ya arkadaşlar. İşte Akın gösterdi geçen gün. Orada gerçekten çok ilginç. Bir, Akın bir soru soruyor. Adam hanımefendi diyor ki dur benim telefonum çaldı. Gidiyor geri gelmiyor. Yani konferans sırasında telefona bakıldığı evet. nerede görülmüş? Belli ki kaçıyorsun. Çok komik yani gerçekten.
Evet.
Halimizin sonuna geldik hocam. Programı kapatmadan önce hatırlatmamızı tekrar yapalım vatandaşlarımızı isterseniz. Evet, Saadet Partisi Genel İdari Kurulu üyesi Doktor Muhammed Fatih Erbakan'ın katılacağı Yaşanabilir Türkiye, Lider Türkiye, Yeni Bir Dünya konulu konferansımıza tüm halkımız davetlidir. 22 Aralık yani Perşembe günü saat 13'te Yunus Emre Kültür Merkezi Dolphin Alışveriş Merkezi İzmit'te bulunuyor. Evet, hocamız Sayın Adnan Oktar da gece saat 12'de canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.